Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
at hocam? Hocam at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bastoğan'ı da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yan gelirim de yaparım.
Kıyırma de bakarım.
Tavuk söylerler bana. Bakma sakın damarıma.
Ama bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri evlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Damızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/12/2016-23 AKT Nekmiyor ve Özürlü Milletvekili Lokman Ayvan'ın tepkisine neden olan özürlüleriyle ilgili düzenleme torbayası tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsa ne olur. Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş. Yani bu konuda hakikaten ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüğün gibi öttüm.
Evet ama spikri yok.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz? Nasıl onaylıyoruz? Onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra Mapperge olarak neler yapabiliyoruz? Mapperge dinleme, sesli kitap dinleme olabilir. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki. Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılırız.
Genelde bunları da çok
farklı
yol arkadaşlar. Öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyoruz. Evet. Tırpane. Tenisiz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı
yine 21-23 saatleri arasında
yine Radyo Gören Parmak'ta
engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz siz bilirsiniz.
Biz buradayız.
Biz her hafta buradayız, 21'de yayındayız. İlgisi bir ve müziği, her an paylaşmaya hazırız.
We'll be right back.
Herkese merhaba.
Engel İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi arkadaşlar, bir Engel Seçimli Farklar programından daha sizinle birlikteyiz.
Hocam, tarih söyleme geleneğimizi icra edelim.
Evet, evet, evet. Hemen hocam. 6 Kasım 2013. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 6-0 yenmesini
6 üzerinden... 6 Kasım'da 6 diye bir şey çıkmıştı. Hatırladım da.
Kaç yıl geçti üzerinden hocam? Epey 2001'de oldu.
Hangi yıldaydı? 2002'de
galiba.
2002'deydi ya da 2003'teydi evet. Galiba.
Ama bazı Fenerbahçeliler bunu hala şey yapıyor hocam, kutluyorlar ya.
İşte arkadaş bizim şey derdi. 6 Kasım'ı kutlayacağız haftaya falan derdi, bir hafta kala.
Evet, öyle bir şey. Gören de beni müthiş Fenerli sanır ha, kararısını satayım halbuki. O günün acısını içimde yaşıyorum Adem abi böyle. Öyle bir dönemdi ama dediğin gibi 6
zaman
Kasım.
Zaman zaman Galatasaraylar acıyı yaşar, zaman zaman Fenerler. Bakalım bu hafta ne olacak?
Evet.
Bu hafta maç var.
Doğru söylüyorsun. Burada dün de Galatasaray yine yenildi ya vardı hocam. 1-0.
Kaç 1-0 mısın?
Her Kopenhag takımına 1-0.
1-0 aslında çok da şey değil ya. Çok
değil de yani kaybetmese iyi olmaz. Yani. Şey olmuş yani. Tabii. İyi oynamıyorlardı ama. Neyse, biz kendi konumuza dönelim. Bir hafta daha geçti. Geçen hafta gerçekten tadını damağımızda kalan bir program oldu. Değil mi hocam? Hani ben öyle hissettim yani geçen haftaki evet. Programımızda. Öyle. Bu programımızda da bambaşka şeyler deniyoruz. Bakalım fark edecek misiniz? Umarım seslerimiz herkese iyi geliyordur. Evet arkadaşlar, kimler bizlerle bu hafta? Bizlerle olanlar şöyle bir yazsınlar değil mi hocam? İletişim
evet,
adresimizi
evet.
Hatırlatalım mı?
İletişim adresimizi hatırlatalım hocam. engelsizerisim@hotmail.com.
Evet. Ve radyo@gorenparmak.org.
radyo@gorenparmak.org.
Evet, engelsizerisim@hotmail.com ve radyo@gorenparmak.org adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter adresimiz de var aslında ama ona şu an açık değil galiba. Yani bir ara Twitter duruyor mu hala hocam ya? Bir ara yeniden başladı
Cube,
falan.
The Cube yeniden şey oldu sanırım.
Gelişimini bir ara durdurmuşlardı ama sonradan yeniden galiba uyumlu olmuş falan. Öyle bir şeyler diyorlar The Cube için ama aslında. Evet. Onu tekrar ben kurayım ben de bilgisayarım öyle bir şeyler.
Bence de kurulu aslında ya, ben denemem lazım.
Evet, oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ne yaptın hocam geçen haftadan bu yana? Nasıl geçti?
Vallahi ben geçen hafta nasıl geçtiğini anlamadım ya. Yani aniden hafta bitti, bu haftaya geldik gibi bir şey.
Evet evet, değil mi? Bir hafta ben de şöyle düşündüm. Geçen haftadan ne yaptık işte program, işte perşembe günü geldim, programı falan yükledim falan derken hafta sonu ne yaptım ben ya? Şimdi bir an hafta sonu düşünmeye çalışıyorum. Evet,
hafta
çarşambadan sonra hafta sonuna dönüş hafta oluyor aslında. Yani öyle bir avantajı
evet, evet.
Var yani. Şey olarak da ne yaptın hocam? Hadise. Anlam nerede?
Ben pazar günü bir sabah kahvaltıya gitmiştik. Onu hatırlıyorum. Kahvaltıda biraz yeme işini abartmışım herhalde.
Anladım. Hı-hı. Abi de evet, şimdi hatırlamaya başladım yavaş yavaş. Pazar günü tiyatroya gittik biz yine. Evet. Bu aralar hocam her hafta şehir tiyatrolarına da gidiyoruz.
Çok
biz
güzel.
Sevdayla.
Çok güzel.
Ve şeyde güzel tarafı Haldun Taner sahnesi var ya burada. Ümraniye sahnesi. Haldun Ağaç işte sahnesi. Ümraniye sahnesi diye geçiyor. Orada her hafta başka bir oyun geliyor. Bu hafta Kösem Sultan vardı mesela.
Çok güzel.
Ondan sonra ona gitme şansım oldu. Güzel oldu yani, öyle bir şey olacak. Şey açısından, benim açımdan faydalı bir şeydi.
Çok iyi ya.
Oradan geçen bir şeydi. Cumartesi daha Sevda'nın, evet Sevda'lar derdik, evet. Öyle oraya gittik. Mangal dedik, bak aklıma şey geldi hocam. Bir ara şeylerde bu bir yaz kampı düzenliyorlarmış ya şeyde.
Evet.
Nerede düzenleniyordu?
Florya'da düzenliyordu. Florya'da.
Fatoş şulotlar falan, mangal falan yapmayı öğretiyorlarmış.
Evet evet, hatırlıyorum onu.
Mesela bu konuda aslında bir konuk alsak. Bu tür mesela en eşleştirilebilir mangal nasıl yapıyorlar acaba? Çünkü hani diyorlar ki orada kömürün tam işte o bilmem pembeleşmesi gerekiyor mangal sırasında. Hı-hı. Ki ondan sonra etleri atıyorsun falan.
Kömüre renk tanıcıyla baksak.
Yani kokudan algılanır mı veya o sıcaklık şey olur mu
aslında,
acaba? O şeylerde nasıl bir teknik ilgilenir?
Aslında bence izlemiş. Fatoş ablayı konuk alalım. Bunlar üzerine konuşalım. Ve şey üzerine işte Amerika'da o bir merkezde orada neler yapıyorlar, onlar üzerine konuşalım.
Evet değil mi? Hakikaten güzel olabilir yani, öyle bir şey olur. Evet. O konuda ama yani bunu bile düşün ki orada da sonuçta barbekü yaptıklarına göre benzer şeylerle ilgili değil mi? Hani bir şey oluyor olabilir. orada evet. Bir mantık görüyor evet. Olabilir. Evet. Onun dışında böyle çalışmayla, koşturmayla geçti. Belki yakın zamanda yine engelsiz iPhone grubu üyelerine iyi haberler verme ihtimalimiz var. Kesinleşmeden bir şey söylemeyelim ama değil mi hocam?
Hani, evet, evet.
Yine belli bir konuda ilerleme kat ettik diyebiliriz. O anlamda iyi bir noktadayız diye düşünüyorum. Bu arada dün Android cephesiyle ilgili Engin abiyle konuşurken Engin abi şey dedi, acaba Android'e de bir Braille klavye gelecekmiş falan dedi. Hocam aklıma o geldi onun program şeyi ama baktım ben sonra Engin abi dedikten sonra öyle bir haber göremedim. Yani şöyle baktım da bir iki tane eski haberler vardı hani Braille ile ilgili yeni bir şey var mı
aslında, falan diye. Ya Braille klavye güzel bir şey ya. Ben bilgisayarda bile mesela şeyde WinBraille'in Braille klavyesi vardı. Onunla şey yapardım. Düzeltme yapardım kabartma üzerinde. Çok güzel olurdu. Çünkü normal klavyede yapamazsın o düzeltmeyi. Hangi karakter olduğunu bilemiyorsun mesela bazen.
Evet. Bilemiyorsun. Onunla ilgili ben geçen Türkçe kısaltmaları düzeltiyordum hocam. Bir tane Wikipedia'da şey buldum, yer buldum. Biri Braille ve bilgisayardaki karşılıklarıyla ilgili. Yani Computer Braille diye bir şey var mesela. Hani oradan o şey oluyor.
Evet.
Bir de çok ilginç, geçen Braille demişken İngilizce'de şey buldum hocam. Yeni bir şey yapıyor. Bunda Head the School mesela bunun eğitimiyle. Grade 3 çıkmış. Hiç demiş miydin Grade 3?
Ne?
Grade 3 hocam.
Ha, Grade 3.
Evet, Grade 3 diye bir şey çıkmış. Yani
İlginç.
Adamlar yani her bir haltı kısaltmış hocam. Böyle biraz mesela üçlü mesela şöyle. Bizde hani beşli kısaltmalar var ya. O da şöyle 4A başka bir anlamı var. 4-5A başka bir anlamı var. 4-5-6A başka bir anlamı var. Böyle. Hepsine böyle üçlü yapmışlar. Ondan sonra böyle şeyleri kısaltmışlar ama birazcık bence zorlama olmuş yani. O kadar şey kısaltırsan hem ezberlemesi çok zor olur onu.
Yani biz,
bana göre yani.
Ben hatırlıyorum. Birinci sınıfın sonunda birlik kısaltmaları ezberlemeye başlamıştık. Canımız çıkmıştı ya kısaltmaları ezberlerken.
Değil mi? Bu nedir, bu nedir falan
tarzı. Ama adam kısaltmaları ezberlemek olmuyor. Ben o zaman şey yapmıştım. Kısaltmaları bir şeyler yazıp onun içinde kullanıyordum mesela etikte boş kalınca. Anca o zaman öğreniyorsun.
Yani katılıyorum hocam.
Ezberlemeyle kısaltma falan öğrenilmiyor.
Bak İsmail abi de diyor ki hocam bak senin döneminden o. Tiny kullandığımızda buraya klavye vardı diyor.
Tiny'de mi? Evet, evet hatırlıyorum. Orada da bir Braille klavye vardı. Aynı AS yok. SDF ve JKL tuşları.
SDF. Windows'ta da ben bir kere öyle araştırıyordum. Windows içinde de öyle bir şey var biliyor musun? Var. Bir program vardı hani SDF ve JKL ile yapılabilecek.
Yalnız İsmail abi şimdi söyleyince şey yaptım. Tiny. O zamanlar Braille Speak vardı. Biz JAWS'u sentezleyici olayı olmadığı için. Tiny DOS'ta ses kartıyla konuşabilen bir ekran okuyucuydu.
Evet evet.
O yönden de iyiydi. Ses kalitesi de fena değildi.
Evet ben hatırlar gibiyim onu. Fena değildi onun ses kalitesi. Öyle Braille Speak gibi değildi hocam. Yok, yok. Vocalize gibi değildi. Daha
yok,
farklı.
Daha böyle şey kalın böyle baba bir sesi vardı. Tiny'nin. Tiny Talk bilmem ne falan diye başlardı. Onu Braille Speak'te de kullanıyorduk. O babalar gibi Tiny Talk diye başlardı. Braille Speak böyle şey gibi başlardı. Tiny Talk falan diye.
Evet.
Pronunciation'ı şeyi telaffuzları hiç güzel olmayacak bir şekilde.
Braille Speak telaffuzları zaten hocam o nasıl bir telaffuz yani hala varmış.
Braille Speak'e ben fix dosyası yazarak Türkçe konuşturmayı deniyordum.
Ha, oraya, onu çok deniyorlarmış.
Oraya options mesela option tuşu vardı. Ben option'a seçenek yazıyordum. Option eşittir seçenek diyordum. Çok basit bir yazması vardı onun. Bu sefer chord yani chord demek aralıkla beraber O'ya basınca seçenek diyor. Tamam mı?
Ha değil mi? O şekilde tanıtılabiliyor.
Şimdi end of line işte end of pay, file top of file diye şeyler var. İşte dosya başı dosya sonu. Onu ben tek tek çevirdim işte şöyle olmuştu. Başının dosyanın başının mı? Garip bir şey olmuştu.
Ha işte sözlükten kelime tanıtınca hocam ha, sözlükten.
O,
o her zaman dezavantajlı.
Sonra onları silmiştim. Bari bu olmayacak dedim. Sonra fix dosyasının tamamını silmiştim.
Silince diyorsun o zaman yani silince peki orijinaline dönüyor muydu hocam?
Dönüyordu.
Ama o dönem yani Boğaziçi çarşısında bayağı Braille and Speak kullanan insan vardı değil
vardı,
mi?
Vardı evet.
Anladım orada o şeyini. Şimdi o tür şeyler kullanılıyor. Hala mesela ben şeyi de anlamıyorum bu. Freedom Scientific falan hala ısrar ediyor Pac-Mate tarzı şeyler kullanmaya. Abi yani aslında bir çeşit tablet denemesi körler için düşünülmüş.
Evet,
aslında
evet.
Bir taraftan baktığımda
doğru, o şekilde
o dönemin tableti oymuş hı-hı, yani aynen. Aslında. Biz o zaman şeydik. Şimdi onun insanlar da tablet yaptı yani.
Pac-Mate'in bana cazip gelen noktası şey olmuştu. Pac-Mate Elekun'un sesini kullanıyordu. Tek cazip gelen noktası.
Evet değil mi? Evet en güzel tarafı oydu. Evet. Hala da var galiba var, Pac-Mate diye. Şey. Yani çok tutmuyor insanlar. Yani mesela şimdi iPhone, şimdi hadi o zaman şimdi iPhone falan varken niye alayım ki abi ben onları?
Şimdi Jazz da iPhone'a rakip olsun diye iMate diye bir şey çıkardı.
Jazz şey yapıyor bu arada, Braille displaylerinin onunla çalışmasını sağlamak üzerine çalışıyor. Ama hala şeyi de test edemedik aslında. Braille display'imiz olmadığı için iPhone'un yeni iOS 7 ile Braille klavye çalışıyor mu? Çünkü okurken Türkçe karakterler vardı da yazarken yoktu.
Evet,
acaba yeni iOS 7'de ne oldu? Hani test edebilir. İşte hocam ne kadar kötü biliyor musun? Böyle bir şeyin olup olmadığını bile test edebilecek insan yok. Doğru. Çünkü Braille ekran aktif olarak yaşamında kullanan kör sayısı kaçtır ya Türkiye'de? Hı-hı. Yok gibi bir şey değil mi? Yani bunların bir biçimde ucuz ve şeyebilir olması lazım. Hakikaten.
Doğru.
Bu anlamda bugün şeyi okuyordum o tür şeylerden Çağrı Bilik göndermiş NVDA grubuna. Onu da bir konuk edeceğiz arkadaşlar aklımızda evet, bu hafta olmadı evet. Ama YouTube'da bir konuşma işte NVDA. Hatta bazı arkadaşlar sonra bu da ne diyor falan diye sormuşlar da orada şey söylüyorlar işte bunun 2006'da geliştirmeye başlıyorlar NVDA programını ve o günden bu yana bayağı ilk başta böyle biraz zevk için oluyor ama o kadar çok kullanıcı oluyor ki sonra bağışlarla falan işte MV Access'i kuruyorlar Avustralya'da. Avustralya'da bunun şeymiş biliyor musun? Onun üzerinden yürümeye çalışıyorlar umarım. Yolları açık olur hakikaten epey bir geliştirdiler yani NVDA. Son versiyonda şey de gelecek biliyor musun NVDA'nın? Uygulamaya özel ayarlar da gelecek.
Hmm, güzel.
Ona bile girebilecekler yani epey.
Aslında Jaws, ben sana anlattım mı bilmiyorum. Bu programda da paylaştım mı paylaşmadım hatırlamıyorum. Hı-hı. Programımız uzun süredir var. Jaws, DOS ortamında kullanılırken az çok scripting benzeri bir olaya girmişti. Hı-hı. Mesela PW diye bir program vardı, yazı editörü. Hı-hı. Word gibi, şu anın şimdinin Word gibi. PWG yazarak Jaws daha uyumlu çalıştırabiliyordun.
Değil mi?
Hı-hı. Ya evet. Da Lotus vardı, şu anda Excel'in görevini gören. Lotus'ta Lotus 120, Lotus J yazarak mı ne? Yani o programların sonuna J koyarak onun böyle bat dosyası vardı.
Hı-hı.
O şeyleri de devreye sokuyordun. Daha uyumlu çalışıyorlardı.
Ama evet.
En uyumlu olduğu program da hatırlıyorum. O programı da yükleyip denemiştim bir ara. Word Perfect diye program.
Hala Word Perfect ile ilgili Jaws'ın içinde hocam. Allah.
Word Perfect o zaman PWTXT'yi kaydederken doc kaydediyordu sanırım. Öyle hatırlıyorum.
Hı-hı. Doğrudur. WordPerfect hakikaten yani hala Jaws'ın içinde o kadar çok WordPerfect ile ilgili script dosyası var ki.
WordPerfect ile ilgili şeyle neyle ilgili bir şey daha vardı.
Koala.
Quattro Pro mu öyle bir şey?
Ha vardı. Evet, Quattro Pro var. Aha. Bu arada Lotus dedim de geçen bir yerdeydim hocam. Lotus kullanıyorlardı o da. E-mail programı olarak Lotus diye bir şey var galiba, değil mi?
Ha, onu bilmiyorum.
Vallahi yani Lotus'tan adresleri falan bakıyorlar yani.
O zamanlar hatırladığımda
şeyde de uyumlu Lotus. Yani Jaws'la falan çalışıyor gayet güzel ama
benim o zamanlar hatırladığım Lotus Excel formatındaydı. Ama ben hiçbir şey anlamamıştım ondan.
Ya bu şöyle listeliyor gibi görünüyor hocam böyle numaralar. Siz böyle yazıyorsun falan ama hani mail client olarak kullanılıyoruz dediler ama acaba demek ki mail de mi alıyor falan anlamadım yani. Evet.
Anladım.
Evet yayın kesildi diyor Atakan. Tekrar gidip de hata veriyor diyor ama bizde bir kesinti yok. Diğer arkadaşlar ne düşünüyor? Bizde gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Evet hocam bu arada bugünden böyle biz bir de konuşurken uzun bir giriş yaptık her zamanki gibi.
Evet evet.
21-25 olmuş hatta. Bugün biraz sonra Can'ı konuk alacağız. Evet. Müzik şeyiyle ilgili Can konuğumuz olacak. Can'dan sonra bugün yeni bir köşemiz olacak ilk kez. Bahar gelecek konumuza. programımıza Bahar geldi olacak hocam. Ve Bahar her programın yarısında yani 22 civarında bize bir şiir okuyarak evet, destek evet. verecek. Daha sonra acaba bugünkü acaba şeyimizde bir şey var mı arkadaşlar? Bir değişiklik hissediyor musunuz? Oradan başlayarak şey yapalım. Bugünkü yayınımızı biraz daha farklı yapıyoruz. Bakalım ne yapıyor olabiliriz? Biraz şey yapıyoruz diyelim. Evet, o zaman Atakan'a yazalım. Senin internet. Evet hocam, şimdi sen bize hangi şarkıyı gireceksin?
Ben Yaylanın Çimeni dedi Karadeniz parçası çalacağım ama değişik melodisi çok hoşuma gitti bir parçanın. Güzel bir parça. Evet. Bunu çalarken daha sonra da yayına döneceğiz.
Evet hocam.
O zaman parçadan sonra buradayız diyelim değil mi?
Bir zaman bir müzik arası ve sonra sizlerleyiz. Evet. Girdin mi?
Yok. Şu anda giremedim. O da... Heh. Evet, şu anda girdim.
Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Aldı beni bir merak, ne tutum var ne kağıt. Ne oldu sana aklım, niye daldın derine? Koyamazsın kimseyi sevduğunu yerine. Koyamazsın kimseyi sevduğunu yerine. Sabah rüzgarı yağmur ile karışık. Benim dertli gözlerim ıslanmaya alışık. Ah duman kara duman, alarsın her avumdan. Götür sevduğum yare, tutsana kollarımdan. Götür sevduğum yare, tutsana kollarımdan. Kime derdim bu ar sende olmazsan. Ben de gülmek isterdim ey gözlerim dolmazsan. Beddua edeceğim bu ar suyun kurusun. Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün. Söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün. Karşıya çimelerin ne da güzel suyu var. Derdumden türkü derum eller bilur huyu var. Yaylanın çimenine yattım uyuyamadım. Yar senden başkasını gönlüme koyamadım. Yar senden başkasını gönlüme koyamadım.
Evet, parçadan sonra tekrar buradayız.
Tekrar buradayız arkadaşlar. Merhabalar diliyoruz. Canı konu kalacaktık. Alalım bakalım karşımızda kim var? Merhaba, kimsiniz?
Merhaba, Ayşenur ben.
Ayşenur mu?
Evet.
Ayşenur Amerika'dan yalnız bağlandı.
Evet, Ayşenur Amerika'dan bağlandı. Evet, tam bu arada telefon geldi. Elif hoş geldin.
Merhabalar. Kapı çaldı sen. Ne telefonu geldi?
Telefon gelmedi. Kapı çaldı.
Kapı çaldı.
Biz şimdi hepsini birbirine karıştırdığımız için.
Pizza söylediniz değil mi orada? Biliyorum ben sizi.
Pizza mı? Canım pizza mı istedik? Yok. Kuru fasulye pilav söylemiştik aslında ama.
Vallahi o da güzel olabilir yani.
Fasulye finder diye program bulduk.
Öyle mi?
Yok
espri. Evet. Elif nasıl geçti bir hafta? Ne yapıyorsun?
Valla çok su gibi geçiyor zaman. Şimdi aradınız Zeyna da bağlıyoruz deyince ben böyle bir eyvah çektim.
Ya ne oluyor işte?
Ne oluyoruz? Ne konuşacağım ben şimdi diye. Şimdi şu an hala böyle şey beynimin alt tarafı düşünüyor. Ne desem ne desem ne desem diye.
Ne desem de işte bir de öyle ağzını yakalayabiliriz. O saatte ya Skype başında olmayacaksın ya da...
Ya ben hep Skype başındayım. İşin tuhaf tarafı sürekli açık yani Skype. Hani her an ulaşılabilir bir insanım. 7/24.
Evet, tekrar hoş geldin diyelim. Şey sorayım sana peki o zaman. Nasıl Amerika'da havalar soğudu mu bu aralar?
Bir parça. Yani kış değil de sonbahar geldi diyelim. Geliyor. Her yer sarı sarı yapraklar. İşte kurumuş otlar. Tabii burada çok fazla yeşillik olduğu için sağda solda otumuz yaprağımız da bol.
Amerika'dan sonbahar manzaraları.
O zaman orada böcek möcek de çok oluyordu.
Börtü böceği de bol.
Tabii var. Börtü böcek olaydı.
Kene mene olmasın valla.
Geçen sene faremiz vardı, bu sene yok.
Ha evet, şimdi bir faremiz vardı. Peki kedi miydi? Oluyor mu öyle şeyler?
Kedi çok fazla yok. Sokak kedisi çok fazla yok. Sokak sincabı var çok fazla.
Sokak sincabı.
Evet. Sokak köpeği olmaması bir yandan benim açımdan iyi. Sokaklarda çünkü korkutucu oluyor ve bastonu oyuncak zannedip birkaç defa dişleyeni oldu çünkü.
Bak burada bizde bizim okulda köpeklerle ilgili bir eğitim yapmaya başladılar bu arada. Anlattım mı bilmiyorum geçen hafta. Anlatmadım herhalde. Amerikalılar bir kadın gelmiş şey yaptı abi. Köpek körler bastonla gidiyor. Sonra köpeğe hatta bizim Levent katıldı ona. Şey verdi. Et veriyor tamam mı? Makarna ve et köpeğe. Öbür taraftan da baston sesini duyuyor. Neymiş de baston sesini duyunca köpek ondan yani zarar gelmez bu bastondan. Olarak koşulacakmış.
Peki senin yani. Makarnalı et zannedip dişlemeye
bayağı aynı durumu ben de söyledim ama
hatta şöyle diyormuş. Makarna güzel ama yanında et daha da güzeldi diyormuş. Orada parmak gitmiş tabii.
Ben taze et isterim ben şeklinde.
Vallahi bilmiyorum. Öyle bir eğitim birkaç haftadır uğraşıyorlardı öyle. Her hafta baston sesini duyuyor makarna görüyor. Baston sesini duyuyor makarna görüyor. Ama sonra makarna görmeden sadece bastonu duyarsa ne olur? Onu bilmiyorum.
Evet, makarnayı göremedi çıldırıyormuş.
Ama hani onların söylediği öyle bir sönme şey olmuyor. Hani ondan dolayı salgın olmuyor. Onun kafasında iyi anılarla hatırlıyor bastonlu kişiyi hani tarzında. Bir şeyleri vardı ama emin değilim ben de açıkçası. Yani bana biraz çok mantıklı gelmedi yani.
Yani bastonu bu oyuncak zannedip düşlemesin. Hani böyle sopayı getir oğlum şeklinde. Bana yeter aslında.
Şöyle bir durum ortaya çıkabilir mi acaba? Tam böyle kütüphaneden adımını atıyorsun. Köpekler dibinde makarna geliyor diye.
Valla bence olabilir Adem abi. Çok mümkün.
Ben de aynı şeyi düşündüm ama öyle olmaz falan dediler. Bilmiyorum bakalım yani. Göreceğiz
bakalım.
Onlar bilmiyorlar Türkiye'de.
Bu hal içinde yakında bir
haberler duyarsanız. Onlar Türkiye'deki köpekleri bilmiyorlar. Tanımıyorlar onlar da. Bizim Türkiye'de köpekleri, yaşayan köpekleri. O yüzden onlar direkt böyle bir şey verdiği zaman ooo bura iyi böyle deyip
yani şimdi Boğaziçi'nin köpek tarafı sıplayan bir kadını mı var?
Aynen öyle bir kadın var. Kanada'dan gelmiş öyle bir şey denemek istemiş körler arasında. Hadi hanımda olur deneyelim dedi.
Niye Kanada'da deneyememiş?
Kanada'da sokak köpeği olmayabilir ya. Burada görmedim yani.
Ya onu başka şeylerle denemişler. Hadi görmeyenler. Bizde mi ama bizim Boğaziçi'nde de yani. Sen Elif bizim Boğaziçi'ye çok gelmemişsindir. Onu bilmezsen.
Bir defa bir defa.
Çok yani. Fazla köpek var ya. Hakikaten hatta, bu aralar biraz abarttı yani.
Hatta bir yere şeydi arkadaşım biri şey diyordu. Her gün aynı yerden geçerken köpek ısırıyor diyordu.
Öyle durumlar aynı senin başına gelen geliyor yani. Oyuncak sanıyor bunlar sadece köpek aslında. Yani ısırma derdi yok çoğun.
Ya şey diyor ağzına alıyor seni getir oğlum şeklinde. ama kötü. Bizim BTP'de de çok vardı. Yani hani hangisi daha çoktur bilemiyorum ama biz de bayağı muzdariptik ondan. Bir de bizimki daha başı biliyorsun.
Evet ama bizim mesela Yunus diye bir arkadaş var, o da şey aldı, köpek savar aldı.
Aa, onu benim bir arkadaşım, kör olmayan bir arkadaşım da ısırdıktan sonra köpek ondan aldı. Aha. Hakikaten çok etkili, biz denedik. Hayvan böyle kuyruğunu kıstırıp nasıl kaçıyor ama.
Öyle öyle, bayağı o da memnun. Daha bir öyle şey yapıyorum, direkt gidiyor diye. Pıt pıt pıt pıt gidiyor diyor yani.
Evet evet, koşarak kaçıyor. Nasıl bir şeyse o.
Ya, onun duyabileceği şeyleri frekans yaydığı için o sese uyuz olup kaçıyor.
Herhalde ama inanılmaz bir şekilde kaçıyor. Yani sanki dersin aslan görmüş.
Bizde de ilginç şey mesela hocam. Bir kere birini, bizim bir hocayı ısırmış, tamam mı, köpek ondan sonra. Öyle birileri ısırdıkça şey yok. Ama çok komik. Karşıdan geliyormuş öyle bir köpek sakin. Adam da buradan geçiyormuş. Yerken şöyle gelen köpek diye bir ısırmış, sonra devam etmiş yoluna etmiş.
onu bir öğrenci eğitmiştir. Sen demek sana düşük not verirsin.
Bacaklar şöyle pıtık pıtık.
Ya ben arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Gümüşsuyu'nun parkı var ya sizin orada. Oradaydı arkadaşım. Konuşurken köpek ısırdı onu canlı yayında. Aa, beni köpek ısırdı dedi.
Çok normal. Her an başımıza gelebilme olasılığı yüksek şeyler. Tabii. Bunlar tabii oluyor. Yani.
Evet, oluyor, köpek savarı da devlet dağıtsın gören göz gibi.
Hatta gören göze köpek savar özelliği de eklesin.
Ya iPhone'lara falan kuruluyordu öyle şeyler sanki.
iPhone'lar için öyle enteresan programlar var. Yani mesela ben de sivrisinek kovucu bir program bulmuştum ama.
Ya frekans yayıyor aslında o. Hani farklı bir ses yayıyor. O sese göre şey yapıyor yani.
Kesin bataryayı mahveder ya.
Bitirir. Evet. Onlar çok
zaten sanki çok iyi dayanıyormuş gibi. Bir de onu koyunca iyice ne olur. O ayrı bir tartışma tabii. Doğru söylüyorsun.
Evet. Peki evet. Ben şimdi size düşündüm alttan kısa da olsa ne söylesen ne söylesen diye.
Buldun mu?
Buldum sayıdım. Geçen bir değişik bir şey okumuştum, onu paylaşayım diye. Hani körden hangi meslek yapsın yapmasın falan filan. Bugüne kadar herhalde duyduğum en ilginç mesleklerden bir tanesi körler arasında. Burada bir hatun 20 küsur yaşlarında, 25 gibi bir şeyler diyelim. Mumyacı olmuş. Hala öyle bir meslek olduğunu bile bilmiyordum yani. Evet. Hani bildiğin böyle biri öldüğü zaman cesedi alıyor. İşte içinde kalmaması gereken organları beden bütünlüğünü bozmadan cerrahi operasyon diyebiliriz buna. Çıkarıyor. Daha sonra işte nasıl yapıyorsa mumyalıyor.
Anladım. O ilginçmiş bu. Elif bak şimdi sen öyle deyince şey anlattı. Biz de haftaya belki hocam Ayça'yı konuk alabiliriz bak programımıza. Onlar şeye gitti ya. Bizim Türkiye'de bir seminer yaptılar geçen. Memografi. Memograf mı deniyor? Ne deniyor ona?
Böyle bir şeydi galiba. Lazım tam hatırlayalım.
Yani, duymuşsundur onu yani. Göğüsleri dokunup.
Evet. Körler muayene etsinler diye.
Muayene etme ve yani öylelikle kis falan varsa onu algılama. Çünkü şey söylüyor. Normalde bu ultrasonik hani küçük şey diğer muayenelerle 20 en fazla 20 mile kadar hissedebiliyormuş ama bir görmeyen 6 millik bir şeyi bile hissedebilme şeyine potansiyeline sahipmiş. Öyle bir demek.
İster misiniz aranan eleman olalım?
Yani öyle bir, çünkü şöyle bunun da sebebi şey yani haftaya hakikaten bunu bir işleyelim hocam konuyu.
Evet, evet.
Anlatsın belki özetleri de gelir. Nasıl diyeyim? Bir şekilde Almanya'da, Amerika'da sigortadan dolayı önüne geldiği zaman ultrason çekmiyorlar yani.
Hatta istemeyen insanlar da varmış. Yani ben
radyasyona, bir de radyasyona falan maruz kalıyorsun. Yani en küçük bir şeyde bile ama bu 2-3 ayda bir gittiğinde hani vakit ayırıp onu inceleyebiliyormuşsun falan, öyle bir ilginç bir meslek daha vardı. Bir de Fransa'da seçici şey bahsediyordu. Şarap tadıcılığı ile ilgili bir şeyler düşünüyorlardı mesela. Böyle bir
şöyle diyor. Getirin hepsine bakacağız tadına şarapları diye.
o zor işte ya. İyi damak tadı lazım yani.
Evet, olabilir.
Neyse, bu mumyacı bana bayağı ilginç geldi. Sonuçta mumyacı cerrahi bir operasyon da yapıyor. Yani o iç organları beden bütünlüğünü bozmadan çıkarmak da mümkün değil. Ve bunların bir sınavları oluyormuş uygulamadan.
Evet, evet, doğru söylüyorsun. İlginç olabilir hakikaten.
Gerçekten birini hani mumyalıyor ve uygulamalı sınavdan geçmiş, işte sertifikasını almış falan. Şu an çalışıyor.
Gökhan da şey yazıyor yayınımızdan dolayı tebrik edip, köpek savarlar yaydı dalgalar nedeniyle köpeklere çok ciddi acı veriyormuş arkadaşlar. Böyle o galiba çıkarttığı dalgalarda. Hatta televizyon kapalıyken bile televizyon sesi gibi duyuyor efendim.
O kadar hani böyle şey kaçıyorlar ki can havliyle. Hakikaten yani, ne yaptığını merak ediyorum.
Evet, hani hakikaten hayvana nasıl bir ses gibi geliyorsa yani. Aklıma şey geldi. Hiç böyle demir çiğniyormuş hissine kapıldın mı böyle bir sesle? Böyle yani demiri böyle ağzında çiğnediğini düşünürüm. İğrenç bir şey.
Engin lütfen.
Ya da böyle bir şey yerken ya da böyle bir şey yerken katırt diye bir taş gelir ya. Allah.
Bu arada bu şu aralar burada yaşadığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani genelde bizi yine mesleklerle alakalı işte avukat olsun, psikolog olsun bundan fazla görmeyle ilgili işler yapmasın etmesin falan diye yönlendirmeye çalışan sevgili arkadaşlarımıza hitaben. Şimdi burada staj yapmam gerekiyor. Stajla ilgili kör olmama dair bir problem yok. Birkaç yerde de görüştüm. Ondan sonra hani o konuyla ilgili en ufak bir tereddütleri bile varmış gibi gözükmüyor. Ama gel gelelim. Burada her şey çok sistemli olduğu için hasta kayıtlarının tutulduğu sistemler ve erişilebilir olmamaları sürekli bana problem çıkarıyor. Bizi çok severek yaptıkları işte psikolog olursunuz bilmem ne şeklindeki mesleklerde de böyle sorunlar çıkabiliyor. Duyurulur yani burada.
Evet, hasta kayıtlarının gizliliği değil mi oradaki olay?
Bu hasta kayıtlarının gizliliği değil. Yani benim mesela bir hastayı gördüğüm zaman onunla ilgili sisteme şey yapmam gereken yani güncelleme. Bu konuşuldu. Bundan bahsetti. Şunu şikayet etti. Hani şikayetleri bunlar gibi. Ama CAS'la erişilebilir olmadığı için sistem işte ben o hasta kayıtlara nasıl ulaşacağım, nasıl güncelleyeceğim bu konuda sürekli bir şey çıkıyor karşıma. Engel çıkıyor.
Script yazalım sana oradan.
Allah script mi yazacağız artık? Ne yapacağız? Programı da bilmiyorum ne olduğunu.
Hepsi Amerika'da bunu yapan şirketler de var.
Evet, bunu yapan şirketler var aslında Amerika'da.
Script yazan mı?
Tabii. Böyle şirketler var Amerika'da. Hatta onların sana iletişim bilgilerini Adem abi bulup paylaşır aslında. Var böyle şeyler değil mi hocam? İş yerleri için öyle çalışan şeyler var yani. Hakikaten öyle bir şey karşına gelirse düşünelim onu yani.
Ya işte burada da şey, attığın taş ürküttüğün kurbağaya değecek mi? Mesela bir yerde 3 ay staj yapacağım.
Tabii yani tamam. Onun için de uğraşmaya değer mi? O ayrı. Full time iş olursa olur da dediğim gibi onun için.
İşte onun hani maliyetini kim karşılayacak? Edecek. Yani olay şey değil. Şu mesleği seçin, bu mesleği seçin değil. Olay her şeyi erişilebilir hale getirmek aslında.
Evet, doğru söylüyorsun.
Çünkü her mesleğin kendine göre bir takım cilveleri var. Ne, hangi mesleği yaparsan yap, bu şekilde bir şeyler karşına çıkabilir yani.
Aynen, doğru söylüyorsun. Onda her zaman onun şey yapmak gerekiyor. Bu arada geçen hafta senin dediğin o Panasonic'le ilgili yazıyı Adem abi bana gönderdi, okudum. Onu da paylaşayım buradayken. Panasonic'in şeyle ilgili demiştin ya sen sonra. Adem hocam sen yolladın ya.
Televizyonun erişimi.
Orada arkadaşlar hakikaten iyi ki almamışız dedirtti bana. Televizyon
aynı şeyi ben de düşündüm okuyunca.
Yani hiçbir şey yapamıyorsun neredeyse. Sadece o kanalları manalları okuyor yani. Öyle çok az bir şey yapabiliyorsun. Ama şey diyorlar 2014 yılında bununla ilgili daha fazla bir atılım bekliyoruz diğer kanallardan falan deniyor. Mesela hani şimdi bu Android
Samsung'u yani, konuşmuşsunuz mesela şey olarak Android işlemci olarak.
Ama Panasonic'te şey ümit verici geldi. Nuance'la çalışıyormuş. Demek ki TTS kullanıyorlar. Aslında mümkün. Evet. Yani uğraşsalar yapabilirler ama şu an çok çok kısıtlı. Yani Narrator'la Windows'ta yaptığın şeyden bile daha az şey yapabiliyorsun anladığım kadarıyla şu an Panasonic'te. Yani çok da bir şey yokmuş gibi geldi yani şu an.
Biraz daha beklemek lazım ama yavaş yavaş artık şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bütün küçük ev aletleri dahi çok fazla dijital öğe içeriyor artık ve çok fazla karmaşık program. Yani bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız lazım ki erişilebilir olabilsinler. Yani bir çamaşır makinesi bile alırken artık bir süre sonra belki hiç analog model bulunmayacak. Veya neden hani ben daha işlevsel bir şey almayayım.
Çok çok tehlikeli bir şey yani. Belki bir standart oluşturulması lazım. İşte dokunmatik bir şey geliştiriyorsan şunu da koyacağım falan gibi bir şeyler olması lazım ama bu da Türkiye'den olmaz. Siz orada yasa falan çıkarın. Biz de buradan imza kampanyalarına destek verelim. Yani. Yoksa bize kalırsa biraz zor yani.
Bunu hakikaten gündeme getirmek lazım. Çünkü her şey çok dijital elektroniğe doğru gidiyor. Bir de onları yapacağı şey aslında ekran okuyucudan bile çok daha kolay. Çünkü zaten çok spesifik birkaç kelimesi var ekranında görünen eden. Hani her şeyi okumuyor. Telefon gibi gelen mesaj, çıkan belirsiz yazı.
Öyle, evet. Ama işte ya bununla ilgili de bilmiyorum aslında oranın gündeminde var mı oradaki NFB'nin falan ne yapıyorlar bununla ilgili bir şeyler konuşuluyor mu emin değilim yani.
Valla geçen ayki toplantıda falan hiç böyle bir şey yoktu ama bu ayki toplantıda bir bunu dile getirmeyi düşünüyorum. Bir de Ohio'nun konversiyonu var bu sene. Geçen sene gitmiştim sizinle paylaşmıştım ama bu sene gidemiyorum. Çünkü ders günlerine denk geliyor. Hiç geçen sene boştan gitmişim. Hani bu tür şeyleri gündeme getirmek lazım. Hani hakikaten ne oluyor, ne bitiyor bilemiyorum. Evet. Sıkıntı yani sürekli sıkıntı. Hani eskiden çamaşır yıkamak problem değildi. Bir süre sonra o da problem olacak. Bulaşık makinesi kullanmak problem değil. Bir süre sonra o da olacak. Tabii, bütün problem yani, olacak.
Hepsi dokunmatik olursa gerçekten problem olur. Yani ciddi ciddi sıkıntı olacak.
Ya benim projemi gerçekleştirse bütün problem çözülür ya.
Nedir projem verdim abi?
Bütün emanetlerini iPhone'a bağlayacağım.
Yani aslında hiç olmayacak bir şey değil bence. Hani neden olmasın? Bir Bluetooth'a bakar bir şey yani.
Ya tabii olabilir yani yazılımlar falan yapılıp ama televizyonda yeterince çalışmıyor işte yani bir yere kadar oluyor. Bakalım şu an itibariyle bakalım ne olacak gönlümünde. Peki Elif'ciğim o zaman yine haberleşiriz haftaya veya haftaya belki Deniz'i de alabiliriz duruma göre konuşuruz.
Pekala kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Evet.
Evet hocam Elif'le de böyle aradan konuşmuş olduk. O zaman saat 22'ye doğru yaklaşıyor. İstersen bir müzik arası ver. O arada Bahar'ı alalım.
Bahar'ı alalım.
Peki.
Hangi parçayı çalalım? Bir parça.
Ne çalacaksın hocam? Adını biliyor muyuz şarkının?
Bir tane tango parçası çalalım.
Evet. Bir tango parçası karşımıza geliyor şu an itibariyle arkadaşlar.
Evet. Parçadan sonra buradayız.
Görüşürüz.
Eskilerden bir tango parçası. Biraz plak kaydı olduğu için çıtırdılar geliyor arkadan. Onun da ayrı bir lezzeti var tabii.
Evet arkadaşlar şimdi bakalım.
Bakıyoruz şimdi.
Bakalım.
Aradığımız kişiye bakabiliriz.
Konuğumuza.
Konuğumuzu alabiliyor muyuz diyoruz ama...
Bekliyoruz valla.
Bir...
Hey. Evet, bir de bir şimdi bizi arıyor. Biz onu açalım. Alo.
Merhaba Engin abi.
Merhaba Bahar'cığım, hoş geldin.
Hoş geldin Bahar.
Nasıl bulduk? Merhaba Adem abi. Nasılsınız? Merhaba.
Teşekkür ediyoruz. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Heyecanlıyım biraz.
Heyecanlısın ama programda yoksun. Çaldırıyoruz. Ondan sonra IMDB'de mesajları çıkıyor falan. Nasıl oluyor bu iş?
Ya çaldırıyorsunuz ama ben Skype'da o şeyi bulana kadar gidiyor çağır yani. Skype hala böyle alışamadım.
Tamam, sorun yok. Evet Bahar'ı da hoş geldin Bahar. Yeni bir köşeye başlıyorsun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun.
Hayırlı olsun.
Allah sonunu iyi daim etsin.
Amin.
Bahar bu hafta biraz eksiklik. Haftaya ben sana çok güzel bir fon müziği de ayarlayacağım.
Senin evet. Seçtiğin yani fon müziğini önceden bize belirleyip evet. Şey yaparsan o fon müziğini biz playlistimize ekleyeceğiz.
Ben tamam, fon müzik bu haftalık Turgay'la yapacağım sizin zaten hani şey.
Ooo bu hafta daha evet. Karizmatik. Turgay da oralarda o zaman.
Evet, o da buralarda.
Selam Turgay.
Selam. Herkese merhabalar.
Merhaba Turgay.
Hoş geldin.
Merhaba.
Bizi duyamıyor mu Turgay?
Bir dakika, ona kulaklığı vereyim.
Evet, şimdi sizi ben de duyabiliyorum. Tamam.
Turgay, öğrenci meydanı ne zaman başlıyor bu arada? Başladı mı yoksa ben de hatırlamıyorum.
Henüz başlamadık abi. Kasım sonu gibi başlayacağız büyük ihtimalle. Hı-hı. Bu ara benim son senem olması dolayısıyla, KPSS'ye hazırlanıyor olmam dolayısıyla, bayramın da yüksek lisansa yeni başlamış olması dolayısıyla biraz gecikti. İkimiz de yoğun günler geçiriyoruz.
Evet.
Emre de yurt dışına gitti şimdi Belçika'da. Dönüşünde başlayacağız.
Evet, peki. Bahar'cığım, biz hep ilk bize konuk olanlar adettendir. Böyle bir kendilerini tanıtırlar. Biraz bize kendinden bahseder misin?
Tamam. Ben Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölüm 1. sınıf öğrencisiyim. İşte Antalyalıyım. Asla İstanbul'da yaşıyoruz. Yurtta kalıyoruz. Şiir okumayı çok seviyorum. Şiir dinlemeyi çok seviyorum. Onun dışında ne diyebilirim bilmiyorum. Şu an böyle en azından bu programın bölümüyle ilgili tanıtabileceğim kendime bunlar var.
Evet.
Engel Sevişim'in yeni bir üyesiyim diyeyim. Öyle.
Evet, Vahar bizim en genç üyemiz. İnşallah o da biz bugün bu programla birlikte güzel bir köşemiz olacağını düşünüyoruz. Peki biz
aynı şeyi okuyoruz. Engel Sevişim'e üye olana kadar bu ünvana ben sahiptim yani. Kaptırdım ünvanımı.
Evet.
Ben şimdi Nazım'dan evet, iki küçük şeyi paylaştım. Nazım benim en çok sevdiğim şairdir.
Evet.
Bu yüzden Nazım'la başlamak istedim. Ve mevsime de uygun olsun. Bu ikisi de sonbahar temalı. İki tane şiirim izleyecek.
Peki.
Umarım beğenirsiniz.
O zaman dinliyoruz seni.
Göz gibi çıplak, el gibi ağır ve yıldızlar gibi pırıl pırıl kelimeler. Kelimelerin geldi bana, yüreğinden diler, kafandan, etinden diler. Kelimelerin getirdi seni, onlar ana, onlar kadın ve yoldaş oldu. Mahzundular, acıydılar, sevinçli, mutlu, kahramandılar. Kelimelerin insandılar. 20 Eylül 1945.
İkinci sınıf.
tam koku, denizlerde uğurtular. Ve işte dolgun bulutları ve akımı toprağıyla sonbahar. Sevgilim, yaş kemalime doldu. Bana öyle gelir ki, belki bin yıllık bir ömrün macerası. Ekspedisyonistan. Ama biz hala güneşin altında el ele, yalın ayak koşan hayran gözlü çocuklarız. 1945.
Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok
güzel ben teşekkür ederim.
Tam araya hani o teknoloji ve ciddi muhabbetlerin içine çok çok güzel girdiniz.
Çok, evet, hakikaten çok
tam aradığım şeydi. Çok teşekkürler Bahar. Haftaya
ben
yine.
Ben teşekkür ediyorum. Haftaya
bence daha böyle uzun bir şeyle. Ben
bekliyorum bu arada.
Bahar'a teşekkür ederken Turgay'a da teşekkür ederim.
Evet tabii Turgay'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Her zaman ikili olarak da bekliyoruz böyle fon müziği falan yaparsanız bizim için daha iyi tabii. Bizim için çok iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz ikinize de arkadaşlar.
Biz teşekkür ederiz.
Görüşürüz.
Evet.
Bunun üzerine ne çalınır bilmiyorum ama arada Can da yazdı biraz önce. Buralardayım geldim.
Bunun üzerine hakikaten ne çalınır ben de karar veremedim.
Vallahi bilemiyorum ama şöyle güzel bir müzik arası verelim ve daha sonra Can'ı alalım istersen hocam. Evet. Bugün ya ben hala Talip abi'den haber alamadığımı üzülüyorum yani.
Evet, Talip abi.
Bu sene bizi dinlemeyi protesto ediyor herhalde hocam yok adam.
Bizi protesto ediyor Talip abi bu sene.
Evet. Peki, şimdi bir müzik arası verelim ve ondan sonra Can'ı alarak programımıza. Bu sefer Can'ı gerçekten alacağız çünkü geldi.
Evet, biraz önce
şeydeydi ve ondan sonra devam edeceğiz programımıza.
Şimdi buraya gidecek güzel parçam var hakikaten. Evet, parçayı da girdim bu arada. Tekrar... Hı-hı.
Selam versem ah sen. Ankara dağlarına. Komşunun kızı, çoban yıldızı, yaz bahçeleri yeşil mor kırmızı. Ah şişede lal, hem de ay hilal, bir daha da görmedim öyle yazı. Ah şişede lal, hem de ay hilal, bir daha da görmedim öyle yazı, bir daha da görmedim.
Evet,
tekrar birlikteyiz. Aradığınız kişi şu an ulaşamıyor. Lütfen biraz sonra tekrar eve gidecek. Biraz sonra.
Sinyal sesinden sonra.
Evet, sanırım bizi biraz sonra arayacaktır Şahat diyelim. Bu arada evet artık açıklayalım. Bugün arkadaşlar ses kalitemizde bir fark hissettiniz mi bilmiyoruz ama biz epey bir hissettik. Bu arada sen yayını aldın mı hocam?
Evet, şu anda şeydeyim.
Ben tabii şöyle bir sıkıntı var hocam sadece bu şeyde. Hı hı. Epey geç bir geliyor. Yani sen mesela şu an konuştuğumuz o şeyle epey bir sonradan geliyor.
Doğrudur.
Bir yayınla ilgili sıkıntımız var. Hı hı. Evet Can şimdi ne yazıyor ona bakalım. Evet, Can tekrar arar mısın diye hemen Can'ı tekrar arayalım hocam. Evet. Şöyle abi şu çağrı yapın daha kısa bir yol olması lazım ya böyle alıcı. Evet. Evet. Bunun dışında söyleyeceğimiz şey şu an yayınımızı iPhone üzerinden yapıyoruz bugün. Tamamen bilgisayarı devre dışı bırakarak yapıyoruz. Merhaba Can.
Merhaba. İyi akşamlar herkese. Sesim geliyor mu?
Evet. Gayet
güzel geliyor. Hoş geldin.
Evet Can, hakikaten ayağının tozuyla demek yanlış olmaz. Eve yeni mi girdin Can?
Biraz geç oldu, kusura bakmayın. Bu akşam işten çıktıktan sonra bir görüşmeye gitmiştim. Mecidiyeköy'de trafik fazla iyi bu gece ve taksi bekledik uzun bir süre. O yüzden de ben de gelebildim.
Bu taksilerde niye ihtiyaç olduğunda sürekli beklenir? Çok merak ederim.
İstanbul'da onun yanıtını bulursam bana da söyle.
İstanbul'da geç kalma diye bir şey vardır.
Alışkınız taksiye bindim, tamam mı? İşte bir iş değişikliği haritasındayım. Telefonla konuşuyorum kız arkadaşımla. Konuşuyoruz, adam da muhabbete dahil oldu. Bana diyor ki istersen şoförünü yapabilirim ama günde 50 lira alkol masrafım var, onu da karşılaman lazım. Yani direkt adam şey yaptı, işi belirledi, hatta bordroyu da belirledi yani.
Vay be, süper.
O da güzel.
Tekrar evet, hoş geldin Can. Biz Can'la epey zamandır görüşemedik daha bu arada. Evet, şey yapınca bayağı oldu yani görüşemediğimiz. O da yoğun, ben de yoğun. Böyle ara ara alo geliyor musun? Evet abi geliyorum. Peki o zaman program şey yaparız.
Aynen öyle valla. Bir tek muhabbetimiz oldu.
Evet.
Öncelikle herkese merhabalar tekrardan.
Tekrar
merhaba. Bizimle arkadaşlar için sen zaten söyledin Can arkadaşlar ben. Bugün yine Apple dünyasına şöyle minik bir yolculuk yapacağız. Ne var ne yok bir bakalım şöyle son döneme. Aslında bilinen şeylerden bahsediyor olacağız ama en azından toplar bir sunmuş olacağız. Zaten yayına sanıyorum katılanlar ya da işte fikirlerini yazılı olarak iletebiliyorlar. Şayet sorunuz olursa ben buralardayken sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilerin İngilizler paylaşmıştı.
Evet Can, seni dinliyoruz.
Şimdi başlayalım. Şimdi herkesin bildiği ve Türkiye için gerçek anlamda radikal bir değişiklik olan Apple Store Türkiye, Online Türkiye mağazasından
evet,
başlayalım.
Evet, yani o açıldı galiba. Online
aynen Store
açıldı.
1 Kasım akşam saat 12.30'da yani 00.30'da Apple Store TR açıldı arkadaşlar resmi olarak. Bunun tabii artısı ve getirileri diyeyim ben, eksisi pek yok aslında ama artıları var aslında Türkiye için. Şu ana kadar işte Apple'ın Türkiye yoksa aslında ben biraz bugün biraz da Türkiye'de konumlanan Apple'la ilgili bir şeyler söylemek istiyorum Engin abi.
Tabii.
Şimdi yani ilerleyen zamanlarda demiştim ya sizi bir şeylerden haberdar edeceğim diye. Bugünkü akşamki görüşme de aslında bunun neticesinde yapılan bir görüşmeydi ve şu an ciddi anlamda bir ivme var işin içinde. Çok yakında herkesin duyunca mutlu olacağına inandığım birkaç değişiklik gerçekleşiyor şu an. Apple Türkiye ekibi gittikçe büyüyor ve yani bu büyüme devleti de kapsayan bazı büyümeler içeriyor. Bu kadar söyleyeyim. Şimdi fazla irdelemeyelim. Ama yakın zamanda inanıyorum ki birçok arkadaş Apple ürünleri ile ilgili bayağı güzel gelişmelere şahit edecekler. Evet, dediğimiz gibi 1 Kasım akşamı Türkiye'de iPhone 5S ve 5C yani 5C cihazlarının lansmanıyla beraber Apple Store Türkiye'de açıldı. Yani online mağazamızda açıldı. Bununla birlikte akla birkaç soru geliyordu. İşte bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi garanti koşulları. Bir diğeri fiyatlarda gerçekleşmesi beklenen o indirimler ya da işte planlanan değişikliklerdi. Bunları kısaca değinelim hemen. Garanti tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz ki Apple'ın bir kuralı vardır. Satış yaptığı ülkenin kuralları, tüketici kuralları geçerli olur. Ve Türkiye'de de tabii ki Apple Store Türkiye'den alınan yani store.apple.com/tr adresinden alınan her ürün 2 yıl boyunca garanti kapsamında. Bununla birlikte Apple Store Türkiye'nin sunduğu bazı özellikler var. Bunları da değinelim kısaca. Bir tanesi kredi kartına 12 taksit yapılabiliyor. Büyük bankalarla anlaşma sağlanmış durumda. Bu çok güzel oldu.
Daha önce yok muydu böyle bir şansımız şey dışında?
Hayır. Yani yurt dışındaki Apple Store hatta yakın zamana kadar US Store'da Türkiye kredi kartlarını kullanamıyorduk bile. Hmm. Yani Visa özelliği taşıması gerekiyordu. Biliyorsunuz Visa arası da özelliği taşıyor. 235 lira üzeri olan ürünlerin kargo ücreti yok. Bunun dışında yine alternatif olarak iPad ve iPod cihazlarımızın üzerine lazer teknolojisi ücretsiz olarak bir mesaj yazdırabiliyoruz. Yani atıyorum ki kız arkadaşınıza bir şey hediye alırken arkasına işte herhangi bir şey yazdırabiliyoruz. Böyle bir hizmeti sağlıyor. Bunun dışında yine önemli olan ve gerçekten önemli olan bana göre en azından bir değişiklik daha var. Mac bilgisayarları satın alırken yapılandırabiliyoruz. Yani standart 1000 dolarlık Mac bilgisayar işte 4 GB RAM'i olan İşte 128 SSD hard diski olan bir Mac'ten biz bunu satın alma aşamasında i7 işlemci, 256 SSD diske veya 8 GB işte 1600 MHz'lik bir RAM'e dönüştürebiliyoruz.
Böyle bir şekilde toplama gibi yapabiliyoruz yani.
Aynen öyle. Kişiselleştirme yapabiliyoruz. Hani bu aralar Ali'nin grupta arayıp durduğu bir makine vardı ya hatırlarsınız.
Evet.
O mesela yapılandırılmış bir cihazdı. Normalde son kullanıcıya doğrudan sunulmuş bir cihaz değildi mesela. Aynen. Ki söylemiştim ona da. Bununla birlikte yine Apple Store tabii ki telefon fiyatlarında çok ciddi bir fark olmadı arkadaşlar. Yine uygun aslında fiyatlar ama şunu unutmamak lazım. Apple Store Türkiye'nin fiyatlarını Amerika ile değil Avrupa ülkeleriyle kıyaslamak gerekiyor. Bu çok önemli bir detay.
Evet.
Orada da şöyle bir şey var. Çünkü Amerika'daki cihazlar daha ucuz. Çünkü onlarda bizim bu işte ÖTV dediğimiz vergi onlarda yok. KDV'den bahsetmiyorum biliyorsunuz.
ÖTV'den uçlarda da aynı şey vardır. Avrupa fiyatı her zaman daha pahalı Amerika'da.
Aynen öyle. Yani bugün biz Almanya fiyatı gibi bir şeyden alıyoruz. Ama tabii bu aksesuarlara olumlu yansıdı. Şöyle yansıdı. Normal şartlarda işte 99 ila 129 lira arasında olan bir İşte HDMI kablosu bugün Apple'ın kendi bünyesinin alanında 40 küsür lira. Ya da ne bileyim bir şarj mesela normalde 90 dolar olan işte şarj cihazı mesela şu an işte 20 dolar 30 dolar aralığında dolanıyor.
Yani onlar da bayağı düştü o zaman.
Nasıl tabii aksesuarlarda fark etti. Çünkü aksesuarlarda ÖTV yok. Ama evet. Diğer cihazlarda ÖTV var ve maalesef hani ÖTV telefon fiyatına doğrudan etki ediyor. Ve ortalama 300-400 lira gibi bir fiyat şey oluyor. Aslında baktığımız zaman operatörler için de büyük bir yenilikti. Ve operatörler de fiyatlarını açıkladılar biliyorsunuz. En uygun fiyat Avaya'da görünüyor. Arkasından Vodafone ve sonra Turkcell geliyor. Turkcell her zamanki gibi yükseklerden atmış, tutmuş. Yani şu an Apple Store gerçekten hızla satışlarına devam ediyor. Ve 16 GB'lık stoklar bitti şu an. 3 ila 5 hafta arası görünüyor yeni teslimatlar. Yani normalde 1 ila 2 iş gününden başladı. Ve şu an 3 ila 5 hafta arasında teslimatlar görünüyor. 16'lar bitmiş, 32 ve 64'ler devam ediyor. 32'liklerinde sadece Gold modelleri bayağı azalmış diye bugün bir bilgi geldi bana. Bunun dışında yine bildiğiniz gibi 22 Ekim'de bir lansman gerçekleşti. Biraz ona da değinelim bu arada. 22 Ekim'de çok büyük birkaç adım gerçekleşti. Bir tanesi Mac işletim sisteminin son sürümü olan Mavericks dediğimiz, yani Mavericks temalı işletim sistemi ücretsiz olarak yayınlandı. Yani bundan sonra ücret alınmayacak. Ve bununla birlikte iLife ve iWork dediğimiz içerisinde iMovie, iPhoto, GarageBand, işte Pages, Keynote ve Numbers uygulamalarını barındıran paketler de ücretsiz hale getirildi. 22 Ekim ciddi bir yenilik aslında yazılımsal anlamda. Ve yine iPad Air dediğimiz yeni model tanıtıldı. iPad Mini Retina Display tanıtıldı. Ve iPhone 5S ve 5G'lerle ilgili istatistikler, ilk istatistikler paylaşıldı. Yeni MacBook Air ve MacBook Pro modelleri tanıtıldı. Gerçekten güzel, sağlam cihazlar olmuşlar. Ve bunların hepsi şu an Apple Store online aracılığıyla Türkiye'de de satın alım yapılabiliyor. Store'un özelliklerine zaten değinmiş
peki, gibi anlayacağız. Peki Apple Store'un yani şey bir öyle bir mağazası açılacak mı?
Mağazamız Zorlu AVM'de açılacak. Yani Zincirlikuyu'daki Zorlu'da açılacak. Zorlu başladı biliyorsunuz. Apple'ın yeri de belli. Hemen avlusunda böyle özel bir tasarım. Çünkü Apple mağazalarının tasarımı bildiğiniz dükkan mağazası yani dükkan şeklini almıyor. Özel canlı tasarımları oluyor. Buradaki de o şekilde bir yapılanma olacak. Ben dün girdim bu arada. Yani şöyle bir şey. Yakın zamanda orası da açılacak ama onun açılışı sanıyorum Ocak ve Şubat'a doğru sarkacak biraz daha. Ondan sonra iki tane daha planlanıyor. Bir tanesini Anadolu yakasında Akasya'da açılacak. Akasya AVM'de açılacak. Daha sonra İzmir ve Ankara'da birer tane planlanıyor. Ama tabii bunlar biraz daha ilerleyen zamanlarda gerçekleşecek olan değişiklikler.
Anladım. Peki biraz yazılım tarafına da gelelim istersen. iOS'un 7.1'i
bekliyoruz. 0.3'ü hazır şu an ve 7.1'i üzerinde çalışılmaya devam ediliyor biliyorsunuz. 7.0.3'ü ciddi bug'lar yoktu son kullanıcıyı etkileyen. Belki biz Türk kullanıcılarını biraz etkiledi ama genel anlamda şöyle ciddi bir sorun çıktı. iPhone 5S'lerde VoiceOver'ın sesi %35'te sabit kalıyor. Ve 7.1 ile bunu düzeltileceğiyle ilgili accessibility ekibi yani işlevcilik ekibi bununla ilgili bir açıklama yaptı Apple tarafından. Bu açıklama neticesinde 7.1'de bu sorunun kalıcı olarak çözümleneceği söyleniyor. Ve yani olayın güzel tarafı yazılım ve donanım uyumuna baktığımız zaman iPhone 5S gerçekten hızlı bir cihaz. Yani bizzat hani test ettim hakikaten sağlam çalışıyor. Gerçekten güzel çalışıyor. Parmak izi okuyucusu ekranda resim olarak tamamlandığı halde bu server'la tam anlamıyla uyumlu. Yani parmağınızı kendiniz oturup bir gören, yanınızda bir gören olmadan tanımlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki en büyük fark buydu. Aslında benim burada biraz şaşırdığım ya da belki üzüldüğüm diyeyim bir nokta oldu. Ben aslında stokta kalan iPhone 5'lerin biraz daha ucuza satılacağını düşünmüştüm Türkiye'de. Ama maalesef öyle olmadı. Yani hala belli fiyat bandında devam ediyor. Yine 2000 lira, 2000 liraya yakın işte en düşüğü 1799 falan oldu. O da kampanya diye bağıra bağıra sattılar. Ama çok ciddi fiyatlar değil biliyorsunuz. Tabi Apple'la paralel diğer işte Loom ya da ne bileyim Pupa gibi şirketler de kendi mağazalarını açmaya devam ediyorlar. Loom 4. mağazasını açtı yaklaşık bir hafta kadar önce. Gaziantep'te açılan bu mağazayla birlikte işte ilk 50 iPad'i 499 liradan sattılar mesela. Loom'dan bahsedelim. Bu arada Loom, Naxxon Teknoloji bünyesindeki 3 firmadan bir tanesi. Elmacı Pazarı, Elma Sepeti ve Naxxon Teknoloji 3 firma. Loom'da Elmacı Pazarı'na ait Apple ürünlerini satan bir APR. Yani yetkili Apple reseller, dağıtıcısı.
Anladım. Evet, Can benim, teşekkür ediyoruz.
Benim son merak ettiğim bir şey var. Can, iPhone 5S'lerdeki parmak izi tanımadan iPhone'un kendi yazılımı dışında yararlanmayı düşünen yazılım şeyleri var mı acaba? Mesela
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an 5S'in üzerinde gelen parmak izi okuyucusu. Önce şöyle bir detaya değinelim. Parmak izi alınan, yani kullanıcının parmak izi Apple sunucularına hiçbir şekilde gönderilmiyor. Yani hiç internete bağlamadan parmak izinizi kaydedebiliyorsunuz ki cihazı sıfırladığınızda gidiyor çünkü işlemcide depolanıyor. Önce böyle bir detay var. Bunu belki bilmek gerekebilir. İkinci güzellik parmak izi 360 derece yani parmağı nasıl koyarsanız koyun çalışır durumda ve bastırmanız gerekmiyor. Ciddi anlamda hassas. Ve bir diğer nokta senin soruna gelecek olursak şu an iki ayrı alanda kullanıyorum. Bir tanesi App Store'dan veya iTunes'dan bir şey satın alırken bir diğer noktada tuş kilidini açarken kullanabiliyoruz. Ama dün akşam yani dün gece daha doğrusu gece 3.30 sularında Xcode'un yeni versiyonunun GM dediğimiz Golden Master yani tam sürümden bir önceki hali yayınlandı ve indirilmeye sunuldu. Bu sürümle birlikte parmak izi ile ilgili bazı API'leri açmışlar. Bu API'ler açılmış. Devamında ne olur, kullanıcılara ne zaman kullandırtırlar bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki evet, NFC teknolojisini kullanmadı belki yakın ama iPhone 5S ile birlikte hayatımıza iki tane yenilik soktu. Bir tanesi 64 bit teknolojisi iPhone 5S ile görüldü mobil teknolojilerde biliyorsunuz. Yani artık mobil işlemciler de 64 bit yani daha fazla RAM kullanabilir duruma geldi. Bir diğer noktada parmak izi okuyucusu aslında eskiden Toshiba'nın veya birkaç Motorola'da da bir iki cihazda vardı ama 360 derece ve bu şekilde yani fiziksel temas olmadan çalışan hali yoktu. Bir anlamda bunlar da gelmiş oldu. Ve gelecek zamanlarda ben inanıyorum ki yani NFC falan gerçekten Türkiye'de çok kullanılabilecek teknolojiler değil belki. Evet, etiketi falan alırsanız tamam işinizi görebilir. Hani NFC'yi birkaç iş için kullanıp çok iyi şeyler yapıyorum diyen arkadaşlarım var mesela. Ama şu da bir gerçek ki parmak izi okuyucusu ileride banka işlemleriyle veya operatör işte fatura ödeme veya buna benzer işlemlerle tümleştiği zaman ben inanıyorum ki elektronik imzanın işte yeni bu Ocak'ta dağıtımı başlayacak olan yeni kimlik kartlarının yanında ekstra bir güvenlik alternatif olarak sunulacak.
Evet, o anlamda güzel bir şey hakikaten.
Önemli bir şey olur gerçekten o anlamda. Parmağınızı gösterdiniz ama al işte.
Tabii şöyle var. Kocası uyurken onun parmağını telefona değdirip de telefonu kurcalayan kadınlar da yok değil.
Onlar için de gözlem. Çünkü canlı hala. Ölü parmağı
çekiyor. Aynen öyle. Canlı ve şöyle bir şey yaptı.
O da kardeşim parmağın önerinde o kadar da uyanmıyorsa yok
yani. Ya. iki tane detay var. Yani parmak izi gerçekten çok sağlam çalışıyor mesela. Bir de şöyle bir örnek alınmış. 48 saat boyunca cihazı parmak izini açmazsan şifre istiyor. Çünkü şifresiz zaten çalışmıyor. Veya cihazı kapatırsan açtığın zaman şifreyle bir kere kilidi açmanı istiyor. Parmak izi işlemleri devam edebilmek için.
Evet. Peki Can, çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey?
Valla aklıma gelen bir şey yok ama zaten arkadaşlar biliyorsunuz buralardayız. Her zaman gmail adresim belli. cankırca@gmail.com. Aklınıza bir şey takılırsa sorabilirsiniz. Keyifle yanıtlarım, elimden geleni yapmaya çalışırım. Onunla birlikte zaten grupta Google grupta da devam ediyoruz sorularınızı yanıtlamaya. Bazen yoğunluktan dolayı bir şeyleri göremiyor olabiliriz ama her zaman buralardayız arkadaşlar. Elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlamak için burada kalmaya devam edeceğiz. Kendimle ilgili de bazı gelişmeleri aktaracağım inşallah. Önümüzdeki haftaya kadar her şey netleşirse o zaman daha güzel haberlerle tekrardan burada olmayı ümit ediyorum. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz.
Sağ
olun. Evet, iki soru var bu arada ama yani biz de yanıtlayabiliriz diye Can'ı gönderdim. Birincisi Atakan demek ki dinleyebiliyor artık bizi. Şey sormuş, iPhone 1 ve 2'lerde voiceover var mı diyor. Yok maalesef. 3GS'den sonra geliyor. Onu tekrar hatırlatalım. Evet. İkincisi de Mustafa Ersin soruyor. HTC'ler konuşturulabiliyor mu diyor.
HTC'lerin evet. Android tabanlı olanları var yanlış mı? Windows olanları da var.
Yani Windows olanlarda sıkıntı olur da.
Windows olanlarda Mobile Speak kurulabiliyor.
Aslında bir ara keşke Windows'lu bir telefon görsek onu da test etme şansımız olsa güzel olur. Biliyorsun
ben
Windows.
Ben şu şeye Mobile Speak kurmuştum. Deneme sürümünü. Gören gözün HTC telefonuna. Gayet
o çok başarılıydı. Hı-hı. Bayağı iyiydi bence.
Evet, evet.
Mobile Speak'in oradaki. Senin aslında şey Mobile Speak şeyde de fena çalışmıyordu. Senin en son Nokia N86'ya kurduğun Mobile Speak de iyiydi değil mi hocam? Senin bir yanda en son kurmuştun ya sen. Mobile Speak altyapısını kurarak yapmışlardı değil mi? Nokia ekran okuyucu yaptı yani bir tane.
Ha evet şeydi Mobile Speak firması Code Factory yapmıştı.
Code Factory yapmıştı şimdi Windows'a da o yapacak ama geçenlerde Ömer öyle bir haber paylaşmıştı. Oradaki meselede şey ama hani hep modüler gibi görünüyor. Kendisi bir şeyler koyacak gibi yani. Evet. Böyle sanki kendi web tarayıcısı, kendi konuşması
zaten
falan.
Zaten Nokia'daki ekran okuyucular Windows'daki narrator gibiydi. Hani kendi ekran okuyucusu.
Evet.
Çok fazla şey yoktu. Ayrıntısı, desteği.
Evet. O yüzden yani tam bir ekran okuyucu olmasının önemi var ama yine de bakmak lazım. Yani ne olur ne biter. O şekilde görebiliriz arkadaşlar. Can da bayağı Apple'la ilgili önemli bilgiler verdi. Bu mağazanın açılması en azından ileriki ben uzun vadede fiyatlara etki edeceğini
düşünüyorum. Ben de düşünüyorum onu.
Bir de daha kolay bulmak yani arayıp oradan bakmak daha mantıklı.
Kesinlikle. Geliyor, ben geçen girip Mac fiyatlarına falan bakmıştım.
Günün birinde. Bak onlar da işte bu şeyi falan ücretsiz yapmışlar ya. VoiceOver, işte GarageBand, işte Numbers ve Pages değil mi?
Evet.
Yani bir çeşit ofisin Türkçesi gibi yapmışlar aslında. Bir yerde ona özenilmiş. Nasıl bir şey oluyor ya açıkçası. Türkçe ofis, Mac'in ofisini ücretsiz hale getirmişler sanki. Öyle bir algı uyandı bende hocam.
Evet, listelerde rastlamıştım. Çok da detaylı bakamadım öyle konusundan. Bir arkadaş şey sormuştu galiba iPhone grubunda. Ofis Pages'da dilekçe yazılır mı? Ofis
Suat abi sordu. Suat kadın abi sordu.
Aslında ben bunu deneyeceğim. Klavyeyle daha hızlı müdahale edilebilir diye. Bluetooth klavye var bende. Sanırım düzenlenebiliyor. Onda da epey şeyler var.
Orada mesela dilekçelerin işte şey özellikle hocam önemli. Davalı, davacı alt alta bunları tam direkt getirebilmenin bir kolay yolu doğru. Var mı gibi şeyler var. Mesela yazma düzenleme uygulamalarında iPhone'daki en ciddi sorun bence körler açısından seçme ve kopyalama oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani tamam parmakları açıp kısarak metin seçebiliyorsun belki ama teknik olarak doğru ama pratikte uygulaması çok kolay olmayan bir yöntem oluyor açıkçası. Bu konuda biraz daha farklı alternatiflerin geliştirilmesi lazım aslına bakarsan. Gerçi Android'de hiç seçemiyorsun. Yani şey, bu konuda dokunmatik ekranlardaki o sorunu biraz çözmek gerekiyor. Klavyede nasıl seçiliyor hocam bu arada Metin? Sen hiç onu denedin mi?
Klavyede...
Kontrol, Shift, sağ, solokla falan
seçiliyor. Baktım ama şu an tam hatırlayamıyorum. Bir yere bakmıştım onlara nasıl seçim yapıldığına falan. Sanırım daha pratik bir şey vardı.
Anladım. Evet, bu konuda da yine ileriki zamanlarda detaylarını öğrendikçe sizinle paylaşalım.
Benim şey hoşuma gitmişti. Pages'di galiba onda. Dokümanı yani bir oluşturduğun bir dokümanı PDF olarak da gönderebiliyorsun bir yere. O tür şeyler de var içinde. İşte
ha, PDF olarak falan gönderebiliyorsun.
PDF, çünkü. Doc olarak, PDF olarak.
Evet, evet gerçekten onlar da güzel. Gerçi en son şöyle söyleyeyim, Microsoft 2010'da da var. O kaydedebiliyorsunuz PDF olarak. Aynı zamanda 2013'te, Office 2013'ün Word'ünde, onu da hatırlatalım hani buradan bir de. Orada da PDF dosyalarını doğrudan Word ile açabilme şansın var. Onu da evet. Belirtelim. Evet hocam, ne yapalım? Bir müzik arası verelim mi?
Evet, bir müzik arası daha verelim.
Bu müzik arasından sonra devam edeceğiz programımıza. Hızımızla devam ediyoruz.
Evet.
Evet, bak Gökhan şey diyor bari hocam, kopyala yapıştır rotor hareketleriyle çok daha kolay diyor Gökhan. Doğru, kopyalamak yapıştırmak güzel gerçekten, ben de katılıyorum. Ama kopyalayacağım metni seçmek sıkıntı.
Evet,
evet. Doğru. Evet, crack'le ilgili sorulara cevap vermiyor burada arkadaşlar programın içinde. Öyle sorular geliyor bazen. Bu tür soruları birçok yerde zaten cevabını bulabilirsiniz, onu belirtelim. Ama şöyle söyleyelim, iPhone'da bir şeyi cracklemek gibi bir ihtimaliniz yok. Tek yapabileceğiniz şey JB yapmak. O da resmi kabul ediliyor, yasal kabul ediliyor değil mi hocam?
Evet, yani
yapabilirsiniz.
Apple o konuda bir şey yapmıyor. Hani,
bence yapamıyor. Dava falan açmıştır ama büyük ihtimalle kaybetti öyle bir dava diye düşünüyorum. Yoksa yapsa yapardı diye düşünüyorum da. JB şu an yasal olarak kabul ediliyor. Ama hani yaptığınız zaman da güncelleme falan almada sıkıntılar var JB yaptığınızda. Yani mesela şu an mesela 7'nin var mı JB'si acaba bilmiyoruz.
Ha, evet. Bazen de mesela sürüm çıkıyor, JB çok geç çıkabiliyor.
Aslında her iki işletim sistemi mesela iPhone'un avantajı güncellemeyi doğrudan alman. Çıkar çıkmaz. Mesela şimdi Android'in 4.3'ü çıkmış. Onda daha onu alamadın. Cihazına göre bekleyeceksin. Ne zaman alırsın kim bilir yani. Öyle bir durum var mesela. Evet. Direkt al.
Doğru.
O yüzden ben Android alacak arkadaşlarım da daha çok Nexus ürünlerini, yani Nexus olan şeyleri tercih etmelerini öneririm bu tür şeylerde, evet, daha fazla.
Aynen, ben de bugün hatta bir arkadaşa öyle bir şey önermiştim.
Yani bu konuda da şu an LG galiba Nexus üretiyor. Bugün bir arkadaş şey diyordu, ileride Motorola ile Google'ın bir anlaşması varmış, onun da böyle bir şeyler üretme ihtimali olabilirmiş diye duyduk. Evet hocam, ne çalıyorsun bize?
Evet. Fuat Saka çalacağım şimdi.
Oo, güzel müzikler seçmişsin hocam.
Evet. Parçadan sonra geliyoruz arkadaşlar. Ettingo, zekutici, epatrage, eskateo. Ora epame što steći. Ora egosko rešavo. Jadio fastano. Ora eriti, žekakar. Estube, žemavro. Ora epevi, hajda spezme. Ora esaktaramu, žemalego, esako, kogu. Ora hajde,
Pey sevdum kaçalım gizli gizli yollardan.
Efem beni don fidan ekli sandaklar niyaz.
14'lü bedum ve tür kurtarır düşmanlardan.
Emni kudigon baksın akrovodilar niyaz.
Cebinde
zor kare sarın nefo parade.
İki gözü kör olsun yanıma sebep olan.
Oğlan on yirok bastın ne diyamur darade.
Baksa çıksa odalarına.
Domates ve domadem o mezunde dandalo.
İki güzel yan yana girse ortalarına.
Ahuni dedi manas teperum de nandalo.
Sorun duman var mı?
Sünce bindev dol kare sarun efo parare.
Benim güzel yarimi yollarda gören var mı?
Oğlan on yirok bozgun ne diyamur darade.
Evet, Fuat Saka'dan güzel bir parça dinledik. O da hakikaten Karadeniz müziğine enteresan bir
evet, gerçekten şey çok da güzel yapmış hocam.
Böyle tulum, elektro gitar,
hoş hoş bir şekilde.
Değişik bir sound yakalamış.
Fuat güzel, ben de beğendim hocam. Hı-hı. Şarkı gerçekten hoş bir şey. Derleme değil mi? Derleme müziği.
Kendim derleme de sanırım, bilmiyorum ki. Ama güzel.
Evet, şimdi yanımızda arkadaşlar Müşire var. Müşire demin dedi ki abi ya ben hem konuyu hem çayları ben getiriyorum. Nasıl olacak bu iş dedi. Biz de bir yanıt veremedik.
Biz de, yani biz de böyle gelen çayıyla yiyeceğiyle, içeceğiyle geliyor.
Evet, iyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar.
Dediler ki programa konuk aldık seni Mürşit'e dediler. Tamam ama dedim çayikramı niye ben yapıyorum o zaman?
Lan biz burada hem konuşup hem çayı nasıl ikram edelim? Şimdi biz sürekli yayının başında bilgisayarımızın ve iPhone'un başında şarkı seçip duruyoruz yani.
Ben bakayım da bir program bakayım. Haftaya da iPhone'la çay demlenir mi onu araştırayım.
Evet, o şekilde. Aslında arkadaşlar Mürşit'in anlatacağı projesi ne zaman bitirdin Mürşit'e?
2011'de.
Aradan 2 yıl geçmiş. Biz şimdi söylüyoruz. Öyle bir durum var.
Biraz projeyi yıllanmaya bıraktık.
Biraz projeye tabii yıllanmış şarap gibidir tabii. Projeler. Böyle
durdukça tatlanıyor.
Evet. Öncelikle niye böyle bir projeye başlama ihtiyacı? Önce hangi üniversiteyi bitirdin? Onu da oradan başlayalım.
Şimdi tezsiz yüksek lisans programı Ahmet Yesevi Üniversitesi uzaktan eğitim eğitim yönetim ve denetimi üzerine bir şeydi. Niye böyle bir proje? Öncelikle mezun olabilmek için yaptım. İtiraf ediyorum. 2009'da başladım çünkü dersleri bitirdikten sonra durdum. İşte 2 yıl kadar bir ara verdim. Artık üniversiteden aradı birisi hoca.
Baktılar ilham geleceği yok dedi.
Hoca aradıktan sonra böyle başımdan kaynar sular döküldü. Ne yapsam dedim. Ondan sonra o 2 yıl içerisinde de yani o bölümde en çok sevdiğim alan liderlik konusuydu. Bu arada Engin benim mezun olmamı sağladı. Yani ben onun yüksek lisans öğrencisiyim. Proje danışmanlığımı yaptı. Gerçekten herkesin önünde bir kere daha teşekkür ederim. Liderlik konusunu çok beğeniyordum. İlgimi çekiyordu ve o dönemde de bir iş değişikliği yaşamıştım. Hani yöneticilerin ne kadar etkili olduğunu gözlemledim. Yaşadıklarımı aktarmak istedim aslında bir bakıma. Tam olarak konumu belirlememiştim. Hani hoca arayınca birdenbire telaşlandım, bitireyim artık falan diye. Sevdiğim bir konu olsun istedim. İşte Engin'le de konuştuk. Konu bulmama da yardımcı oldu. Kör lider olayını ele aldık. Hani görme engelli olarak lider türleri var. Bahsederiz birazdan. Görme engelli bir eğitim yönetimi yöneticisi nasıl olur diye kendi aramızda konuşurken işte tez danışmanıma bildirdim konuyu. Onu da çok hoşuna gitti. Yani hiç işlenmemiş bir konu Mürşit'e. Çok beğendim hemen başla falan dedi. Öylece başladım konuya.
Evet, bu şekilde başladın ve projede neler yaptın? Yani ne gibi safhalardan, önce neler yaptığından biraz bahsedelim. Biraz da okudun herhalde konuyla ilgili neler
tabii, var. Tabii. Evet. Önce bir literatür taraması yaptım. Önce tabii liderlik üzerine de çalışma yaptım. Yani lider nedir? Lider modelleri nelerdir? İşte geçmişten günümüze kadar nasıl algılanmış liderlik? Onunla ilgili bir kısım var.
Ya tümünü özetlemek zorunda değilsin ama aklında kalan liderlik modelleri diyelim. Hani ne gibi liderlik modelleri mesela buradan çünkü gittin konuyu araştırmaya. Hani ne gibi liderlik modelleri daha çok senin aklında veya etkiledi diyelim. Yoksa bir sürü öyle tek tek şunu ayrılır. Bundan 3 tane vardır girmeyelim ama biraz senin etkilendiğin.
Ya şöyle diyeyim hani kısaca tezin projemde de öyle ifade etmişim. Böyle birkaç gün önce bir göz attım da. Hani lider nedir? Nasıl lider olunur? Onunla ilgili belli başlı hani kuramlardan bahsetmeyeceğim. Özet olarak geçeceğim. Lider genel olarak hani toplumda farklı yani farklı derken bir bakıma üstün olan kişi. Bu geleneksel toplumlarda daha çok fiziki üstünlük, uzun boyluluk, yakışıklılık, İri yapılı olmak, etrafındakilere göre daha gösterişli olmak, bir şekilde fiziki özellikleriyle ön plana çıkmak. Ve ikinci etkisi de ait olduğu toplumu etkileme özelliğinin olması. Yani inandığı bir şeye toplumu da inandırıyor, harekete geçirebiliyor. Temel olarak liderde aranan özellikler bunlar. Yani bir üstünlük ve toplumu harekete geçirebilme, yön verebilme özelliğinin olması. Projemde ikinci konu başlığımda hani görme engellilik, yani toplum körlüğü nasıl algılıyor? buna göre işte nasıl bağdaşır? Yani bir kör bir lider olarak nasıl bağdaştırabiliriz diye irdelemeye çalıştım. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var mı? Devam edeyim mi?
Yani neler gördün toplumunda salgıladığı konusuyla ilgili bir araştırma mı yaptın, okudun mu veya kendi yargılarını mı oraya koydun daha çok?
Okudum. En çok burada Emin Demirci'nin kitabından faydalandım. Tarihte toplum yaşamında körler diye onun bir doktora teziydi galiba ya da yüksek lisans tezi.
Evet, bu kitabı mutlaka arkadaşlar okumadıysanız okumanızı öneririm. Hakikaten içinde çok ilginç anekdotlar var. Yani tamam bazı bilgiler belki doğru eskimiştir şey olabilir ama sonuçta böyle bu anlamda Türkçe ve konuyu tarihsel boyutta eren önemli bir kitap. Hatta yani mutlaka bu kitaptan yararlanmanızı öneririm. Değişik zamanlarınızda işinize yarayabilir. Onu da tekrar hatırlayalım.
Ben o zaman tamam değil ama hani projemle ilgili olacak olan kısımlarını okuyabilmiştim zaman darlığından. Şimdi baştan başladım. İnşallah bir gün programda onu konuşuruz. Kitap üzerine konuşuruz. En çok faydalandığım kaynak oydu. Onun dışında başka kaynaklar da var. İşte internetten bulduğum makaleler. İşte kendi gözlemlerimle uyuşanları daha çok zaten hani anlayabildiklerimi aktardım projeye de. Toplum genel olarak hani şaşırmayacağımız bir şey bildiğimiz gibi körleri muhtaç olarak düşünüyor. Yani muhtaç, mutsuz. Tarihten bugüne kadar böyle gelmiş. Birilerine ihtiyaç duyan kişiler. Şimdi toplumun algısı körler için böyleyken bir de biraz evvel liderden bahsettik. Toplumun bir de lider algısı var. Tam bir tezat ortaya çıkıyor aslında. Yani nasıl muhtaç olan birisi lider olabilir?
Mistik güçleriyle
olabilir. Evet. Yani hani tam bir tezat esasında. Ama sonrasında da araştırdık, baktım. Yani gerçekten hani lider nedir en basit anlamda? Benimkisi şeydi, eğitimde lider, eğitim lideri. Yani işte okul müdürü, herhangi bir eğitim kurumunun yöneticisi. Yani bir başbakan gibi bir devlet liderinden bahsetmiyoruz ama.
Ama zaten alanın eğitimde. Evet, alanında.
Aynen, evet. Alanım eğitim yönetimi olduğu için eğitim yöneticileriyle ulaşmaya çalıştım. 8 kişiyle görüştüm. Yani tanıdıklarımdan başladım. Kimlerle benim bildiklerimden. Aslında en çok Halis Kuralay'a ulaşmaya çalıştım ama onunla bir türlü hani şey yapamadık, görüşemedik.
Ama Milli Eğitim Müdürü çünkü sen.
Evet, evet. O zaman Milli Eğitim Müdürü sen, tam bir eğitim yöneticisiydi. Onunla görüşemedim ama ondan epeyce isim aldım. Sağ olsun. Neydi bu yöntemin adı? Kar toplama yöntemi.
Evet.
Kar topu yöntemi. Kar topu yöntemi. Duyarak çok kaynak yok bir kere bu alanda. Yani literatür taradığın zaman çıkmıyor. O yüzden mecburen bu yönteme başvurdum. Hale Bacakoğlu ile görüşmüştüm o zaman, özel eğitim başkanı olduğu için. Fatoş Floyd ve Cafer Barkuş ile görüştüm. Onlar Amerika'dalar.
Skype görüşmeleri yaptın değil
mi? Evet, o ikisiyle Skype görüşmesi yaptım. Ankara'ya gitmiştim. Ankara'da
Atilla
Sümer, evet, bir an hatırlayamadım ismini. Atilla Sümer ile Milli Eğitim'de bir müdürle görüştüm. Din Öğretimi Genel Müdürü. Yok, Abdullah Bey.
Abdullah Bey.
Evet, mesela o kişiyi hiç tanımıyordum. Yine birisinin sayesinde tanıştım onunla da. Onunla, Ankara'da onunla, o ikisiyle görüştüm. Türkan Sabancı'da Murat Yıldız hala devam ediyor mu bilmiyorum. Onunla görüştüm. Kayseri'de Mesut Hekimhan.
Evet.
Onunla görüştüm. İstanbul'da Uğur Yılmaz. Bir dönem müdür yardımcılığı yapmış, şu anda değil. 8 kişi oldu herhalde.
Evet, yani sekiz bu kişilerin ortak noktası bir şekilde ya Milli Eğitim Müdürlüğü ya okulda müdür yardımcılığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik görevleri yapmış. Hani bir tek bir de şöyle bir şey var değil mi? Yani aslında bir tek görmeyenlerin öğretmeni değil, diğer kişilere de liderlik yapmış.
Evet.
Yönetici lider tabii onu bilemeyiz. Yöneticilik yani her yönetici lider midir diye bir tartışmaya da girip tabii bambaşka bir şeye
gidiyoruz. Yok şimdi oraya girmeyelim. Genel olarak benim taratım kaynaklarda öyle bahsediyordu. Onlar da çok girmemiş ayrıma. Ama bence girilmesi gereken ayrı bir çalışma alanı bence o da. Şimdi o söylediğin konuya da geleceğiz. Bu 8 kişiyle görüşürken genel olarak şu soruları sordum. Yani önce kendilerini tanıtmalarını istedim. Daha sonra bulundukları yerlere nasıl geldiklerini sordum. İş hayatına girdikleri zaman neyle karşılaştıklarını ve karşılaştıkları problemleri nasıl çözdüklerini sordum. Bu bahsettiğim kişilerden çoğunu doğuştan görme engelli. Körler aslında çoğunu değil, yanlış oldu. Neyse, şu anda hepsi görme engelli ama bir kısmı doğuştan, bir kısmı da sonradan görme engelli olmuş. Mesela Fatoş Blok lise sondayken gözlerini kaybetmiş. Mesut Ekiman yine aynı şekilde daha sonradan gözlerini kaybetmiş kişiler. Hayatlarının bir dönemi çoğunu körlerle ilgili bir kurumda çalışıyor. Sadece Abdullah Bey körlerle ilgili bir müdürlük yapmıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din İşleri Genel Müdür Yardımcılığında mevzuat müdürü olarak çalışıyor. Diğerleri ya kendi istekleriyle ya da kendileri istemeden doğrudan o kurumlara yönlendirilmiş. Yani mesela Murat Yılmaz kendisi, Murat Yılmaz diyorum, Uğur Yılmaz normal bir milli eğitim okulunda lisede müdür yardımcılığı yaparken kendi talebiyle Körler Okulu'na öğretmen olarak geçmiş. Murat Yıldız yine kendi talebiyle Körler Okulu'nda devam etmiş. Normal bir okuldan tayini Körler Okulu'na
kaldırmış. Niye tercih etmişler? Onlara ilgili bir şey sordum.
Söyledikleri şey şuydu. O grubu tanıyorum. Kitleyi biliyorum. İçlerinden geldim. Daha faydalı olup onları daha iyi anlayabilirim. Hadesiydi.
Bence daha rahat olduğu için daha yakın.
Yani hani onu da belirtmişim projemin bir yerinde. Hani uygun ortamlar sağlanmış olsaydı belki de tercih etmeyeceklerdi. Çünkü Uğur Yılmaz'ınla yaptığım röportajda okulun şartları çok kötüydü. Yani hiçbir destek. Zaten onu da sordum. Hani kurumlarınız size destek teknolojisi anlamında bir şey sağlıyor mu? Hayır, hiçbiri. Özellikle Türkiye'dekiler hiçbir şey sağlamamışlar. Sadece Amerika'daki koşulları iyi. Cafer Bey ve Fatoş Hanım'ın koşulları
iyi. Ama iyiydi. Onlar da görme engellerle ilgili
evet, kurumlarda. Evet, onlar da görme engeller. Bizim buradakiler de hani Körler Okulu'nda ne varsa o. Ama mesela Abdullah Bey için Milli Eğitim Bakanlığı gibi büyük bir bakanlıkta çalışan birisi. Ya da işte Hale Hanım. Özürleri İdaresi Başkanı. Sağlanan hiçbir şey yok. Hiçbir destek teknoloji yok. Tamamen kendi imkanlarıyla. Bence bunlar da bir etken kişilerin okulları tercih etmesinde.
Peki tutumlar sordum ya, insanların onlara tutumları nasıl olmuş bu yöneticilik yapmaya başladıktan sonra mesela?
Aslında çok farklı değil. Mesela Abdullah bir kere öncelikle hani oraya nasıl geldiklerini sordum doğrudan. Çoğunlukla sınavla gelmişler. Sadece birkaç kişi bu alanda yaptıkları çalışmalar bilindiği için getirilmiş. Mesela Hale Hanım daha evvel de çalıştığı için işte parıltı
vesaire. Sonra Atilla Hoca da öyle değil
mi? Atilla Hoca da aynı şekilde hani o da teklifle getirilmiş. Ama onun dışındaki arkadaşlar işte Mesut Bey, Abdullah Bey açılan sınavlarla gelmiş. Abdullah Bey'in anlattıkları kendi yaşadıklarıma çok yakın geldi. Şeflik imtihanına girmiş. İşte şefliği kazanmış. Ama hiç kimse bana şef gibi davranmıyordu diyor. Yani buna rağmen işte sabah 8.30'da gelip akşam işte 5'te çıkıyordum. ama hiç kimse bana şef gibi davranmıyordu. Ancak işleri bir şekilde öğrenip ve başarılı olarak yaptığını gördükten sonra insanlar yavaş yavaş işte takdir etmeye, önce varlığını kabul etmeye, daha sonra işte saygı duymaya başlamışlar. Şeflikten müdürlüğe geçtiğinde, aynı kurumda geçtiği zaman herhangi bir sıkıntı olmamış. Çünkü şeflik dönemini biliyorlar artık. Çalışma tarzını öğrenmişler. Onun dışında her şey eğer mesela Mesut Bey de bahsediyordu. İlk öğretmen olduğunda herhangi bir öğretmen olarak başladı okulda, daha sonra müdür yardımcısı olmuş. Herhangi bir tepki gelmiyordu bana diyor. Ama işte veliler hani müdürle konuşuyorlarmış, nasıl olacak, ne olacak. Müdür ve müdür yardımcıları herhangi bir şey yansıtmıyorlarmış. Ta ki işte her şey yoluna girdikten sonra daha kendisiyle ilgili duyulan kaygıları anlatmaya başlamışlar. Aynı okulda müdür yardımcısı olunca zaten bir problem olmamış. Çünkü öğretmenlik döneminden alışmışlar kendisine. Ama şöyle bir şey olmuş. Mesela okul idaresi değiştiği zaman mesela Mesut Bey'i hemen Körler Okulu'na tayin ettirmiş. Aynı şeyi Abdullah Bey de anlatmıştı. Hani bir yerde çalışırken problem değil. Hani oraya alışıyorsun. O kişiler sana alışıyor. Çalışma sistemini biliyorsun. Ama başka bir yere tayinin çıktığı zaman her şeyle yeniden başlıyorsun.
Ve biz aynı ön yargılar yine. Bir de yönetici olarak gittiğinde daha da ciddi bir ön yargıyla karşılaşma olasılığın var. Yani bir de görme diyor. Bu mu benim yöneticim yapacak diye adam direkt şey yapıyor.
Evet. Mesela hani kendi iş yaşantımda bunları ben de gözlemlemiştim. İşte 2 yıl bir yerde çalıştım. Her şey yolundaydı. Aynı şirket içerisinde başka bir bölüme geçtim. Sanki daha evvel o şirkette ben hiç çalışmamışım. Hiç emeğim geçmemiş gibi davranılmıştı.
Evet, maalesef böyle bir yorumla karşılaşıyor diyor tahmin ediyorum. Ama şunu anladım söylediklerinden. Yani kişi kendi yapacağı işte bir şekilde hani engelini de hep kullanmadan o işte birikimini elde edip bir şeyler yapmaya başladığı an, yani kendini o alanda bir noktaya geldiği an, insanlar da seninle o alanda ilgili konuşmaya başlıyor aslında.
Kesinlikle.
Ve o biraz senin saygınlığını da arttırıyor galiba. Yani en azından dinlenirliğini arttırıyor sanırım.
İşte bu süredeki süreç çok önemli. O süreci iyi idare edebilmek önemli. Abdullah Bey'le de bunu konuştuk. İşte Mesut Bey'le de. Sabırlı olmak ve kararlı olmak o noktada. Çünkü öyle bir ortam oluşuyor ki, kendi yaşantımdan da biliyorum. Tamamen yok sayılıyorsun bir süre sonra. Yani gelip senin yanındakine bir şey soruyor ama seni doğrudan geçiyor. Yani bu çok ağır bir durum. Hani buna sabredebilmek çok önemli bir meziyet bence. Sabrettikten sonra işini eline aldıktan sonra geçiyor ama o süreci sabırla idare edebilmek çok önemli. Bence birçok kişi burada yılıyor. Yani atlatılması çok zor bir dönem.
Bir de şey çok önemli arkadaşlar. Geçen bir, şimdi adını vermeyeyim, bir yerde danışmanlık için bizi çağırdılar. Daha önce ATM, bankomatik memuru olarak çalıştırdıkları kişileri normal çalıştırmak, artık galiba bir yasal düzenleme olmuş Adem Hocam Mayıs ayında. Yani ciddi cezalar ödüyormuş, öyle sen çalıştıramıyor muyum, çalıştırmadan maaş verememek gibi iyi olmuş ne oluyor. Veya da olmadı, bunların gözü korktu, her neyse bilmiyorum. İnsanlar geldi, oradaki bazı kişilerin tutumlarına inanamazsınız. Adam bir tanesi geldi, tamam biraz yaşa. Ben diyor, var ya diyor, o kadar şeyim ki şu suyu buradan alıp oraya koyamam diyor adam. Bunu buradan buraya.
Söyleyen bir görmeyen mi?
Evet, görmeyen. Ben diyor nasıl geleceğim burada, hiçbir şey yapamam ben falan böyle. Sırf işe gelmemek
çıkarsınlar
için.
Çıkarsınlar o zaman o kişileri.
Işte. Yani işte öyle bir şimdi. Onu da diyemiyorsun doğrudan. Hani, ama yani. Ama diyor iş bir taraftan da Allah razı olsun, iyi ki bizi işe aldınız falan. Ama ben şunu da yapamam, suyumu bir bana çayımı verirlerse içerim, vermezlerse onu da içerim.
Ya var ya, böyle tiplerin olduğu da ben inanamıyorum ya.
Şimdi
ya.
Adam yani şimdi böyle, veya bazıları adam çok açık dile getirdi, bazıları dile getirmeden o noktadaydı. Yani şeye gelmemek için, anlatabiliyor muyum? Hani onu nasıl kullanmaktır? Şeyi noktasını iyi bizim engelli olarak belirlememiz lazım. İkisi farklı. Tabii ki erişilebilir değilse bir şey, onunla ilgili düzenlemeler istememiz gerekiyor. Yani o bizim hakkımız. Ama o düzenleme yok diye de ben hiçbir şey yapmıyorum, oturuyorum burada kardeşim dediğin zaman kimse sana o düzenlemeyi altın tepside sunmayacak. Yok. Yani buna değil mi Adem hocam? O çok aynen, önemli bir şey. Aynen. Yok onu da yapamam. Aynen. Bunu da yapamam. O zaman otur yapmıyorum. Yani sana her, çünkü o da bir şekilde hani tırnaklarla kazıyarak aynen bulabilir. Öğrencilikte de öyle. Yani öğrencilikte de benim ders kitabım da yok, onun da yok. Ben o zaman kopya çekerim. Değil bunun anlayışı. Sen okula gittiysen hiçbir zaman aynı eşitlik de olmuyor. Yani insanlarda bence en ciddi sıkıntımız o. Tabii ki haklarımızı talep etmek için uğraşacağız. Ama onların her zaman gecikme olasılığını da bilerek ona göre davranacağız. Çünkü adamların zaten sana karşı olan inancı negatif. Yapamaz evet diye bu düşüncede. Sen onu desteklemeyeceksin yani nasıl olsa.
Doğru.
Şey ya bu noktaya çok karışıyor. Oradaki yani o uç tavırda oydu. Ya ben bir bardağı oradan buraya koy desen onu da koyamam falan. Ya tepsi kurula en azından diyoruz. Ya nasıl yorulur? Tabii eğitim, tabii adamlar da böyle en düşük seviye profildeki kişileri almış olan yani şey değil ama hakikaten bence üzücüydü yani o tavırlar. Hani birebir şahit olmak buna. O şeylere tamam adamın yaşı falan vardı. Köyden gelmiş falan. Hani bir sürü dezavantajları vardı ama yani bu bir sürü insan da seyyar satıcılık yapıp köylerden gelip nasıl yerlerde mücadele ediyor. Yani ille bu eğitimle de alakalı değil. Evet. Liderlik değil yani orada da sanırım bu oluyor değil mi? İşte yani insanların bu insanların ortak bir profilinden bahsetsen mesela hani hepsini şöyle bir büyük resme baksan.
Evet.
Yani ne görüyorsun? O insanların kişiliklerinde yapısında onları o noktalara getiren ne olmuş olabilir?
Öncelikle şey Atilla Sümer'in yaşantısından çok etkilendim. Mesela kendisi için kaygı duymaya başlamış. Yani liderlik özelliklerinden bahsederken makalelerde hep onu yazarlar. Değişimi başlatan, değişimin başlaması için de mevcut durumdan rahatsız olan, kaygı duyan kişiler olması. Mesela Atilla Sümer tam bu tanıma uyuyor bence. İşte çocukluktan büyümeye başladığı anlar durum şey büyümeye başladığı zamanlarda düşünmeye başlamış. Ya ben geçimimi nasıl sağlayacağım? Ne yapabilirim? Kendi kendime düşündüm. İşte çözüm aradım. Telefonu da o zamanlar yeni kullanıyor ya. İşte santral operatörü olabilirim diye düşünmüş. Detaylı şekilde anlattı tabii nasıl başladığını. Onda da ön yargılar olmuş, kabul etmemiş vesaire vesaire.
Tabii belki ilk başta değil mi? O zaman santral operatörlüğünde de ciddi tabii bir ön yargı vardır. Yapamaz bunu görmeyen de bir
sürü. İşte sonra onların çalışmasıyla sanırım o 5 tuşun üzerine nokta konumu olayı da başlamış.
5 dünyadaki bir standartizasyon.
Olabilir belki de. Ondan sonra belki de buradaki hani telefon üreticilerine şey yapmış olabilir. Öyle bir şey hatırlıyorum. İşte telefon şey yapabilirim ama sonra ya olmazsa deyip işte masaj yapmayı öğrenmiş. İşte ya da olmazsa deyip işte müzik hani birçok alternatifim olsun da birinden birini işte paramı kazanırım hayatımı şey yaparım diye devam ettiririm diye düşünmüş. Sonra öğretmen olmuş tabii hani daha hayat başka yerlere götürmüş. Öğretmen olduktan sonra da işte köyler okulunda bu kez o santral derslerini, işte müzik derslerini, masörlük derslerini koydurmuş. Gelecekle ilgili duyulan kaygılar sonucunda bunlar olmuş. Yani ihtiyaç duyuyor, çözüm arıyor ve başkalarını inandırıyor. Yani bu duyduğu kaygılara başkalarını da inandırıyor ki işte köyler okulunda bugün o dersler konulmuş ve birçok kişi o eğitimi alarak hayatını onunla devam ettiren bir sürü santral operatörü var mesela bugün. Bir sürü masör var.
Evet değil mi? Yani bunların şeyi de bir şekilde doğru söylüyorsun. Çünkü o alanda bir de Atilla Hoca özelinde şunu söyledi belki anlatmıştır. Adam şeyde okuyor ya. O körler sağırlar okulu öğrencilerinden.
Evet. İlk evet o
bahsettiğini
evet yani. Evet bahsetti ve o anlatılan hikayeler gerçekmiş yani akşam olduğu zaman işte köyler sahırlara vurup kaçıyormuş
Demek istediğiniz işte, evet. Ağırlar köre.
Ha, işte ayakkabı.
Öyle geçirip gidiyorlardı.
Evet. Gerçekten öyleymiş. Hı
hı. Ya zaten o bağırdan ya gelip bir yerleri şeyleri değiştirmek öyle oluyor değil mi? Yani o ihtiyaç.
Evet, evet. Yani mevcut durumlar rahatsız olup araştırma ihtiyacı. Yani ne yapabilirim düşüncesiyle başlıyor. Sonra ve başkalarını harekete geçiriyor. İşte liderlik aslında bu. Burada başlıyor. Bir de ben şeyi sormuştum mesela. Yani destek teknolojisi doğru düzgün sağlanmıyor. Özellikle de normal kurumlarda çalışan kişilerle bunu konuştuğum zaman. İşte Mesut Bey uzun bir süre normal bir okulda öğretmenlik yapmış, müdür yardımcılığı yapmış. Uğur Yılmaz belli bir süre yapmış. Hale Hanım, yani etrafında kör yok. Evet, şey, özel eğitim daire başkanı ama.
Hala o mu, orada mı ya acaba?
Bilmiyorum. Yani ben hala. İki sene önce gittiğimde oradaydı. Ama şey, hani kurumda ne özel bir düzenleme var ne de başka kimse var etrafında. Abdullah Bey'e yine aynı şekilde sorduğumda bu kişiler etraflarından yardım almak durumundalar. Yani yardım almak, yani çünkü özellikle de evrak işi çok olduğu için hı-hı. devlet kurumlarında hala. Hı-hı. Bu ilişkinizi nasıl etkiliyor dedim. Genelde olumlu yönde etkilediğini söylediler. Çünkü personeli birebir yakın ilişki kuruyorlar. Yani yakın personel yöneticisiyle yakın ilişki kurma imkanı sağlıyor, buluyor. Daha motive oluyor esasında. Hani işe yarıyorum, motivasyon. Hani, tabii kişinin İlginç. Tutumları da önemli bence burada. Nasıl hissettirdikleri de önemli de. Genelde o tür şeyler duydum. Hani daha bir de görme engelli yöneticiler biraz daha empatik olabiliyorlarmış. Yani farklı durumları kendileri yaşadıkları için farklılıklara açık olabiliyorlar.
Aslında yani başka bir proje belki o kişilerin yönetici oldukları kurumlarda çalışanlarla görüşüp evet. Ve onların o kişi ve diğerleriyle karşılaştırmasını sağlayacak. Biraz daha belki gizlilik ilkesine de
evet.
uyan çalışma. Belki o konuda bir şey yapabilir.
Ben aynı şekilde şey de düşünüyorum. Yani kör gören ilişkilerinin de incelenmesi. Yani görenler açısından da incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın ya da erkek. Hani evlilik hmm. ilişkileri ya da işte başka hmm. tür ilişkilerde. İki tarafta ayrı ayrı incelenmesi gereken konular bence.
Evet. Çok güzel başlangıç olmuşmuş da tebrik ediyoruz. Yani böyle bence en azından ölen, yani görmeyen liderler kimlerdi, neler onları motive etti gibi konusunda. Bu arada bu projenin tamamı bizim sitemizde var değil mi arkadaşlar?
Var.
Engelseyişim.com'un yani bilimsel yazı ve araştırmalar bölümünde olmalı. Oradan ya da oraya Müşte Ural diye yazarsanız ya da projenin tam adı nedir Müşte?
Görme engelli olarak eğitim yöneticisi ve bu durumun iş yaşantısındaki iz düşümleri.
Evet, bu da yani eğitim yöneticisi diye arama kutusuna yazarsanız engelseyişim.com'da mutlaka onunla ilgili projenin tam metnine de ulaşmanız mümkün. Ama dediğim gibi aslında burada çok da olmayan, en azından bir 7-8 kişi bile olsa birileriyle bunu buluşup yapmak önemli bir ayrıntı. Çünkü bırakın lider olmayı, işe almakta bile güçlük evet. yaşayan bir sistemin içerisindeyiz. Tabii buradaki liderlerin birçoğunun da körler okullarında yöneticilik yapması ya da ona benzer şeyler yapması ayrı bir konu. Düşündürücü. Yani şu an gerek özel şirkette, gerek devlette insanlar ne kadar terfi ettiriliyor. Yani öyle kolay kolay kimse terfi edemiyor. Ediyorsa da yalnızca maaş anlamında ediyor. Yani o Abdullah Bey'in dediği gibi şef olmuş ama kimse onu şef olarak görmüyor olabilir falan. İlginç bir konu, belki şeyi düşünmek lazım. Daha fazla lider nasıl çıkar bu noktada hani.
Evet.
Onlar ya bir de şuna benim dikkatimi çekiyor. Yani mesela bu tür liderler deniyor, destek teknolojileri yok, yardımcı teknolojileri kullanmıyorlar falan.
Bir tek Fatoş Floyd kullanıyordu. Yani normalde benim çalıştığım kurumda her yöneticinin sekreteri var. Ama ben özellikle istemedim. İşte destek teknolojileriyle tüm işimi hallediyorum. Yani tek başıma işleri hallettiğim için. Onun dışında böyle yani teknoloji şey, kullanan birine rastlamadım.
Bu da bir şey mi acaba? Yani ben şey de düşünüyorum. Çünkü ben ilk Boğaziçi'ne geldiğim zamanlarda böyle insanlar neye ihtiyacı? Yok ben gayet mutluyum. Hiçbir sorunum yok diyorum. Abi bir sürü sorun var yani. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum ya. Ben bana göre değil yani. Sadece personeli bu amaçla kullanmak tamam. Gerekirse tabii ki kullanırsın da. Hani sen hiçbir şey yapmayı bilme. Ondan sonra
ya az önce hani şey şey neydi Amerika'da konuştuğumuz Elif'le konuşuyordunuz da o çok güzel bir söz söyledi. Hani taş atarken kurbağayı kaçırmamak gibi bir şey. Yani genel olarak öyle bir çekince var. Yani ben bu halimle birçok şeyi halledebilirim. İşte daha fazlasını istersem beni burada istemezler. Küfet olarak görürler. Bizde öyle bir anlayış var. Yani kabul olana kadar, yaptığımızı gösterene kadar.
Evet, evet. Elden geldiğince onların kurallarını oynayayım.
Evet. Evet, evet.
Ya o da bir, demin de anlattığım şey aslında. O iki boyutu önemli bir şey. Masrafsız olmak okey ama biraz şey de var. Ben bir iki hocada gördüm. Bu seni görüştüğün kişilerde olmayabilir ama. İyi noktalara gelen kişiler mesela pek baston kullanmıyorlar mesela. Fark ettin mi hocam sen de böyle aman aman böyle evet, şey, başka bir şey diyor ben hayır. Ben o, o körlerden değilim gibi yaklaşan insanlar biliyorum duydum yani öyle söyleyeyim. Böyle bilmiyorum yani gerçekten hem körlüğünü tam anlamıyla kabul ederek hem buralara gelmek, gelebilmek nasıl bir motivasyondur, mümkün müdür falan.
Ya işte şey hani toplum şöyle diyor. Toplum tamam. Toplum eşit olduğun yerde seni yönetici olarak görmek istiyor. Yani çıkarmış olduğum sonuçlardan bir tanesi de oydu. Çünkü körlerin içerisinde eşit durumdasın. O yüzden onların lideri olabilirsin. Mesela Mesut Hekimhan'ı doğrudan işte ufak bir anlaşmazlık çıktığında kendisi istememesine rağmen körler okuluna atamışlar. Halbuki normal okulda...
Abi biraz bu küçük denizde boğulmak değil mi? Hani kendimi de eleştiriyorum da ben de geçen de çalışıyorum falan yani. Bir taraftan baktığında küçük ya şey gibi geliyor. Hani tamam hakikaten şu an burada iyi bir noktadayım. Kendi adıma söyleyebilirim ama biraz küçük denizde boğulmak gibi yani o. Yani peki gidip herhangi bir başka bir kurumda yöneticilik yapmaya cesaret yaptırırlar mı o dair bir şeydi. Hani... O güzel tabii yani kolay. Ben herkesi tanıyorum. Onlar benden. Ben o bağırdan çıkıyorum. Güzel ama hani tek yeteneğin o. Mesela İngiltere'de Milli Eğitim Bakanı'ydı David Blackett zamanında. İçişleri Bakanlığı yaptı. Düşünsene hani bir tek engelleri yönetmiyordu bu adam bir şeyler. New York valisi bir ara görmüyordu. Yani az gören biriydi daha doğrusu.
Hani şey projemde tabii kendi ülkemizdeki durumu. Tabii yani tabii. Hem görmeyenler için de böyle bir seçim vardı. Hem de toplum o yöne kanalize ediyor.
Orada da çok fazla değil zaten böyle kişiler. Evet. Mutlaka değil de hani düşünce anlayışını belki o noktada biraz bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var.
Evet.
Noktasından hareket ediyorum. Yoksa bu ille de herkes öyle olur falan değil.
Ya şöyle bir şey mesela bilgi toplumlarına erişirsek eğer orada fiziksel üstünlük, fiziksel özellikler daha geri planda kalıyor. Yani liderlik diyor bir zihinsel süreçtir. O zaman işte diğer türlü etkileme yöntemleri ön plana çıkıyor.
Aslında az
bilginin
önce,
hakim olduğu bir yer olursa eğer.
Az önce Elif'in dediği olay. Yani ben staj yapacağım. Hani benim görmememden çok şu anda oradaki teknolojinin uyumuyla ilgili problem var.
Yani o nasıl uyumlu hale getirir onu çözmek gerçekten. O boyutu çok önemli. Bilgi konusuna katılıyorum. Ben onu bazen yaşıyorum yani. Bilgisayarla ilgili bakıyorum bir şey yani yapamıyor belli adam mesela işte bizim Akın abimiz var belli bir noktada adam bilemiyor yani. Ben ona söylediği zaman ha evet böyle de olabilir diyor ve o bir saygı uyandırıyor tabii.
Evet.
Çünkü sen onu ondan yani bu görmekle alakalı değil biliyorsun o mantığının şeyin nasıl yapılması gerektiğini. Konuşabiliyorsun o zaman tabii ki uyandırıyor yani işi oraya gelirse. Ama çoğu zaman o fırsatı bulabilmek de bile mümkün olmuyor. Anlatabiliyor muyum? O ön yargılar şey. Yani acıların çocuğu şey gibi olmak değil derdim. Ama işte o denge. Hani tamam bir taraftan erişilebilirliği iste. Ama bir taraftan masraflı da olma.
Evet.
Böyle bir Yani ikili bir durum. Kolay da bir süreç değil.
Değil. Kesinlikle.
Ama tebrik ediyorum. Bence gerçekten güzel bir şey. Oo, bu arada saat 23'te olmuş.
Gerçekten. Ben daha saat 22'de
falan Mustafa'da yanmış. Arkadaşlar yayını beni alacaksın. Ben de kusura bakma Mustafa.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum Müşide.
Ben teşekkür ederim. Tekrardan.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Projesi desteğim için tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar diliyoruz. Evet, evet hocam, biz bugün bu programı iPhone'la yaptık arkadaşlar. Adem hocam tebrik ediyorum.
Ben haftaya o şeyi detaylı olarak veririm.
Evet, anladım. Nasıl yaptığını. Ama 3 program kullandım. 3
program kullandım, evet.
Bozcok.
Bozcok Studio diye bir program kullandım.
Bu ne yapıyor? Bu, müzikleri falan.
Müzikleri aktarım. Çaldığımız, mikrofonu girip girebildiğimiz.
Şu an aktif olarak açık olan program o mu?
Şu anda evet, açık aktif olarak açık olan o. Ama arka planda Audio Bus ve Audio Bus ve ikisi tek seri yazılsın. Audio Bus diye okudum. Audio Bus ve şey var. Koala San. Koala San yayını server'e aktarmayla ilgili bir program.
Yani yayını yapan Koala San programı değil mi?
Audio Bus programı da bir nevi sanal mikser görevi yapıyor. Koala San programı Bozcok Studio'ya bağlıyor. Yani Audio Bus programını Koala San programını output olarak yani çıkış olarak veriyoruz. Bozcok programında input olarak veriyoruz.
O da o ikisini birleştirip tek bir yayında topluyor. Evet. Biz sen şey diyoruz. Sen broadcaster'ın yaptığı işi 3 program,
yapıyor.
Ama her halükarda biz bu programı iPhone'la gayet sorunsuz gerçekleştirebildik. Tebrik ediyorum abi bu üçünü bunu. Çünkü yani bizim bilgisayarla ilgili çok ciddi sorunlarımız oluyordu. Sanırım ses kalitemizde şu an ben kulaklıktan bir taraftan duyduğum kadarıyla gayet iyi geliyor hocam. Evet. Böyle biraz ikimiz de ortada olduğu için iPhone ikimizinki de biraz uzaktan ama gayet anlaşılır biçimde. Evet. Yani anlaşılmayan bir ses yok gerçekten.
Doğru.
Belki günün birinde hocam iPhone'a iki mikrofon birden bağlamanın yöntemini bulursam.
onu da
bulursam o zaman seslerimiz tam böyle net gelir. Evet. Böyle herkes böyle şeyinden gelir ama şu an bile bence gayet iyi oldu. Yayınımızı Mustafa'ya devredeceğiz. Mustafa gecenin yürüyüşü sanırım programladı. Onu yapacak. Ama son bir müzik arası verelim. Müzik biterken de yavaş yavaş bir yazıyı Mustafa alır. Var mı son söyleyeceğim şey hocam?
Yok hocam. Haftaya buluşuruz. Tekrar diyoruz. Buralarda olursak sağlığımız el verir şeklinde.
Evet haftaya herkese her şeyden önce sağlıklı
günler kesinlikle. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyoruz.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Thank you. Evet arkadaşlar, haftaya.
Evet, haftaya görüşmek üzere diyoruz. Bir sonraki yayınımız 13 Kasım'da. Bir programı yok değil mi hocam 13 Kasım'da ilgili?
Vallahi şu ana kadar bir şey gözükmüyor. Bir 11-12 Kasım'da bir Marmaris İzmir falan diyorlar ama 13 Kasım'ı kapsamıyor diye biliyorum.
Evet, o zaman inşallah bir sorunumuz olmazsa 13 Kasım'da saat 9'da yine görüşmek üzere diyor. İyi geceler.
İyi geceler. Yayını Mustafa'ya bırakıyoruz.
Evet, yayını Mustafa'ya bırakıyoruz. Hoşçakalın.